Sevdanın güncesi.
Konuların en incesi.
Konukların efsanesi.
Pazartesinden bir gün öncesi.
Tarihten spora.
Bilimden sanata. Her pazar günü can ata ata bekliyorum sizleri programımıza.
Sevda Bozbey Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Sevdanın Güncesi her pazar 16'da Radyo Engelsiz Erişim'de yayında. Radyo Engelsiz Erişim. Erişilebilir iletişim.
Dinleyeceğiniz programın içeriği ve dile getirilen görüşler, değerli programcılarımız ve konuklarının kişisel fikri olup, Engelsiz Erişim Derneği'nin temel ilke ve görüşlerini yansıtmak zorunda değildir. Dikkatinize sunarız. Dinleyeceğiniz programın içeriği ve dile getirilen görüşler, değerli programcılarımız ve konuklarının kişisel fikri olup, Engelsiz Erişim Derneği'nin temel ilke ve görüşlerini yansıtmak zorunda değildir. Dikkatinize sunarız.
Radyo Engelsiz Erişim, erişilebilir iletişim.
Bucaksız bir yolda koşarken yine bir anda buldum kendimi senle bir solukta. Ama gömdüm göz bucaksız bir yolda koşarken yine bir anda buldum kendimi senle bir solukta. Ama gömdüm. Bucaksız bir yolda koşarken yine bir an.
Herkese iyi pazarlar diliyorum. Bugün 16 Ağustos Pazar 2020. Bugün yine harika bir konuğum var. Tanıtımını Perşembeden ve Cuma'dan beri yapıyorum. Bugün benim için çok güzel bir gün çünkü çok uzun süredir tanıdığım çok canım arkadaşım Gürkan. Gürkan Kömürcü benim konuğum olacak. Sevdanın 17. güncesini Gürkan'la birlikte yazacağız. Ve çok güzel bir günce olacak gerçekten. Şimdi şöyle bir şey paylaşmak istiyorum. Biz böyle Gürkan'la ara ara başkalarının kanalıyla haberleşen, hadi görüşüyor muyuz, görüşmüyor muyuz deyip hiç görüşmeyen iki insan olarak artık bugün program sebebiyle bir araya geldik. Gürkan'ı özellikle sizin tanımanızı gerçekten çok istiyorum. Pek çoğunuz zaten onu bir yerlerden tanıyorsunuzdur ama hep şöyle olur ya, bu işte bestecilerin biraz da kaderidir. Böyle çok güzel besteler yaparlar ve maalesef ki solistler hani söylüyor ve o bestecilerin çoğu zaman adı bile geçmiyor. Oysa ben mesela çocukken böyle o eskiden kasetler vardı, yetişenlerimiz vardır bizim jenerasyondan. Ben ilk bir kaseti aldığımda o şarkıyı kim bestelemiş, kim aranjesini, müzikal altyapısını düzenlemiş, kimler ne çalmış, gitar partisyonlarını kim çalmış, kemanları kim çalmış, yani kız kardeşimin başının etini yerdim o kartonetlerden bir sürü bilgi elde etmek için, gerçekten okumak için. O yüzden bence bu biraz da bazen şeydir, başka enstrüman çalanların da kaderidir. Hep gitaristler öne çıkar ama başka enstrümanlar çalanlar böyle bilinmez ya da bilinse bile çok az bilinir ya da çok sonra bilinir. Neyse, bestecilerle ilgili de böyle bir durum var. O yüzden lütfen dinlediğiniz bir eserin elbette ki söyleyeni çok önemli. Elbette ki klibi çok önemli ama bence en önemlisi bestecileri. İşte ben de bugün o bestecilerden bir tanesini arkadaşım, canım arkadaşım Gürkan Kömürcü'yü sizlerle tanıştırmak, tanışanları da biraz daha yakından tanıtmak için konuk ettim. Gürkan'la lütfen sizler de sohbetimize eşlik edin. Bizim bir mesaj panomuz var. Oradan bize mesajlarınızı lütfen iletin. Sorularınızı sorun. Merak ettiğiniz her şeyi sorun. Programa dair görüşlerinizi de lütfen bizlere iletin. Sevdanın güncesi 16 Ağustos 2020 17. güncesiyle Gürkan Kömürcü ile birlikte başlayacak. Mesaj panomuz www.engelsizerisim.com bölü mesaj panosu. Buradan lütfen bize mesajlarınızı iletin. Bunları sırasıyla yeri geldikçe okuyacağız. Bugün çokça konuşacağız. Gürkan'ı çokça konuşturacağım ve ondan çokça parça çalacağım. Hemen bir tanesiyle başlayacağım. Ardından da Gürkan'ı yanıma alıp geri döneceğim. Şimdi Gürkan'ın bir bestesini çalacağım. Ardından da bu beste üzerine Gürkan'la konuşmak istiyorum yavaş yavaş. İyi ki de oradasınız, iyi ki de geldiniz. Sevdanın güncesi bugün de başladı. Biz de birazdan buradayız.
Sus bucaksız bir yolda koşarken yine bir anda buldum kendimi senle bir solukta. Ama gömdüm içime güldüm tebessüm edip hep seni düşündüm. Uçsuz bucaksız bir yolda koşarken yine bir anda buldum kendimi senle bir solukta. Ama gömdüm içime güldüm tebessüm edip hep seni düşündüm. Baharımı al içime yeni bir gün gibi doğ. Atışı yine benle olsun eski hatıralar gibi. Güneşimi al içime hep yeni bir ışık gibi doğ. Sönüşü hiç olmasın karanlığın bozulsun. Sen de ben gibi oyuna uyma. Gönül işi bu sakın ha aldanma. Kırma aman bozma. Gele gide yine ama sen de ben gibi oyuna uyma. Gönül işi bu sakın ha
aldanma. Radyo Engelsiz Erişim. Erişilebilir iletişim.
Hemen bozma. Baharımı al içime yeni bir gün gibi doğ. Atışı yine benle olsun eski hatıralar gibi. Güneşimi al içime hep yeni bir ışık gibi doğ. Sönüşü hiç olmasın karanlığın bozulsun. Sen de ben gibi oyuna uyma. Gönül işi bu sakın ha aldanma. Kırma aman bozma. belki de yine, ama sen de ben gibi oyuna uyma. Gönül işi bu, sakın ha aldanma, kırma, hemen bozma. Aman bozma, gele gide yine, ama sen de ben gibi oyuna uyma. Gönül işi bu, sakın ha aldanma, kırma, hemen bozma.
Harika bir eser dinledik Gürkan'dan. Çok keyifli bir eserdi bir kere. Benim de ilk defa dinlediğim bir eserdi. Bir kere çok iyi hissediyorum kendimi. Peki bu kadar konuştuk. Ben kendi kendime bir şeyler söyledim ama bütün bu bestelerin, şarkıların sahibi şu anda yanımda. Olsun isterdim ama telefonun diğer ucunda. Gürkan'cığım hoş geldin.
Merhabalar, hoş bulduk Sevda'cığım. Nasılsın?
İyiyim, sen nasılsın?
Biz de geldik, tatilimizi yapmaya geldik. O yüzden buralardan katılmaya karar verdik. İşte seninle de görüştüğümüz gibi. Anca uzaktan uzağa.
Yani Gürkan'ın tatilinin ilk gününü bize ayırması, bence bu çok değerli bir şey benim açımdan.
Yani şimdi Turgut Reis'e geldik ama Turgut Reis'e geldim. Yani Sevda ile konuşmaya başladık. Şu an valizlerimiz falan şeyde, kapının önünden bir odaya daldık. Şu an yayına başladık.
Gürkan'cığım çok teşekkür ediyorum gerçekten. Bir kere kabul ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu dönem birazcık da yoğunluklar var. Çalışıyorsunuz biliyorum, bir yandan da pandemi sürecinden geçtik. Geçmeye devam ediyoruz. Gürkan'ı tatilin ilk günü yakalamışken, o zaman bu anı daha fazla değerli bir hale getirmek için konuşalım. Bu az önce çaldığım eser senin bir bestendi. Biraz onun üzerine konuşalım. Bu ne kadar yıllık bir beste? Ben çok geç dinledim ama bu oldukça eskilerden biri mi yoksa yenilerden mi?
Yenilerden. Bu Amal Azim diye bir Rus arkadaşımızın Türkiye'ye gelmesiyle ve Türkçe şarkı söylemesiyle başlıyor mevzulara. Antalya'da ilk önce sahneler alıyor. Şimdi İstanbul'da daha profesyonel bir şekilde şarkılarını seslendirmeye başlayacak. Şöyle söyleyeyim. Amal Türkçe normalde konuşamıyor aslında ama gördüğüm kadarıyla bayağı öğrenmiş. Ve şu an dinlediğiniz şarkı aslında bayağı Rus birisi tarafından söyleniyor. Yani hani Türkçe bilen birisi tarafından, tamamen böyle aksana oturmuş birisi tarafından söylenmiyor. Ama kaydederken tabii biz onu oturtturmaya çalıştık. yani benim bir eserimin de hani böyle bir adamın ağzından çıkmasa gerçekten enteresan oldu. Çünkü ben de başka bir deneyim yaşadım bu sayede. Kayıt yaparken düşündüm, hani sadece orada nasıl şarkı söylemesiyle gerektiğiyle ilgili bilgi verirken bir yandan da şey oluyor, hani aksanını da düzeltmeye çalışıyorsunuz ve onu anlatmak da ayrı bir meziyet. Yani İngilizce konuşacaksın, işte Türkçe anlamıyor bazen.
Tabii canım.
İngilizce konuşuyorsun falan filan. Bayağı bildiğin hani orada nasıl diyeyim, böyle çırpınıyorsun yani. Kaydı mı yapayım? İşte, yoksa aksanı düzeltmek daha. Hani bak, böyle söyleyeceksin. Bir de ekstra onun üstüne şöyle bir durum da var tabii, hani şarkı biraz Türk parçası ve böyle olmasını da istedi aslında kendisi. Bir de onu söyletmeye çalışıyorsun üstüne.
Bravo!
Bayağı bir şey, yani eserinin böyle bir kişi tarafından söylenirken, hani ben kaydederken başka birine nasıl söylettiğim ekstra bir vizyon kazanmış oldum yani. Böyle
çok kesin. Yani. Çok çok güzel bir deneyim olmuş gerçekten. Zaten buna benzeyen başka pek çok eminim şeyler de, anılar da vardır ama şimdi Gürkan, biz tabii işte haberleşiyoruz, ara ara konuşuyoruz dedim ya az önce, işte başka kanallarla haberleşip hadi görüşelim deyip görüşemeyen tiplerden biz. Gürkan'ı tabii ki de çok uzun zamandır tanıyorum ben. Bir kere bu gerçekten çok önemli. Gürkan'ın çünkü bu müzik piyasasında çok uzun yıllar verdiği aslında bir yandan savaşı da biliyorum. Aslında çabasını da görüyorum. Hep aklımda aslında. Gürkan'la ilgili bir şeyler duyduğumda hep heyecanlanıyorum. Böyle yeni bir şey adım attığını duyduğumda hep böyle kalbim tıp tıp tıp atıyor gerçekten. Bunu da Gürkan'ın pek haberi yoktur ama burada da söylemek istedim esasında. Canımsın benim. Şimdi ben tabii tanıyorum Gürkan'ı ama biraz Gürkan'ı yeni dinleyenlere biraz anlatmak istiyorum. Ne yapar, ne eder Gürkan Kömürcü? Nasıl düştü bu yollara?
Vallahi ben nasıl düştüm? Aslında bu hikayeyi bayağı bir anlatırken dejavu yaşıyor gibiyim artık. Hani böyle babamın işte aldığı klavyeyi de şudur budur hikayesini anlatırken. Şimdi hani anlatırken acaba kaç kere anlattım şeklinde bir dejavu yaşayacağım yine ama çok klasik hikayeler aslında. 8 yaşında işte hani babamın aldığı bir klavyeyle yola çıkıyorum ben. O kendisi aslında müzik öğrenmeye çalışıyor o dönemler. Hani klavye çalayım falan filan. Bu arada ben giriyorum devreye, böyle elektronik sevdası falan işte, hani erkek çocuğu küçükken ne yapıyor? Bir şeyleri merak ediyor böyle, elektronik işte, radyolar, şunlar bunlar. Bir de ses üzerine bir ilgim oluyor tabii o dönemlerde. O klavyenin üstünde akorları falan çözmeye çalışıyorsunuz. Böyle ritimli bir şey o, elektronik. Aynı zamanda üstünde harmoni bilgisini de böyle gösteren, işte akorları gösteren, akorları yazan, eden bir şey olduğu için onun için de büyüyorsunuz. İlkokulda böyle bir şeye başlamak açıkçası benim için büyük bir şans oldu babam sayesinde. Ondan sonra görme engeller okuluna gidiyorsunuz. Zaten orası sanat okulu oluyor aynı zamanda. Piyanolar var, işte flüt, şudur budur. Korolara giriyorsunuz. Hani normal bir ilkokuldaki müzik şeyini görmüyorsunuz. Daha ileri bir
düzeyde
eğitim görüyorsunuz. Benim girdiğim öyleydi açıkçası. Hani Ankara Görme Engelliler Okulu, Aydınlık Evler.
Efsaneymiş orası, hep öyle anlatıyorlar Gürkan.
Valla orası efsane mi bilmiyorum ama benim asıl vizyonumu geliştiren yer şey oldu, Beşevler.
Öyle mi?
Orada Ali Köseler sayesinde bayağı bir şey yaptım yani. Hani vizyon kazandım müzik konusunda işte. Klasik müzik eğitimini orada aldım, sonra geri geldi, caz müzikle ilgilendirdi beni. Düşünün yani, bunlar ortaokulda oluyor ve siz gidiyorsunuz bir yandan işte arkadaşlarımızla şeyde, bahçede işte arabesk müzik dinliyorsun, pop müzik dinliyorsun falan. Bir yandan onları dinlerken bir yandan işte Halil Hoca diyor ki bak bunları işte bunları dinle, çöz bunları diyor, akorlarını çöz diyor. Ben sana işte böyle böyle ödevler veriyorum şimdi, sen bunları hallet diyor. Bir yandan saksafon eğitimi alıyorum orada. Yani üflemeli eğitimi de aldım orada. İşte mesela işte nedir, okulun açılışlarını ve kapanışlarını şey biz yapıyorduk yani. Hani böyle saksafonlarla bilmem nelerle. Çok ilginç bir eğitim oldu açıkçası oralar. Ben müzikle böyle başladım. Ondan sonra da işte lisede zaten güzel sanatlara girdim. Halil Hoca sayesinde yine. O yol gösterdi açıkçası bana üniversiteye kadar. Orada klasik eğitim falan. İşte
üniversiteye kadar o zaman bir profesyonel müzik eğitimi almadın aslında değil mi?
Aslında
güzel sanatlar lisesi falan.
Lisede. Yani güzel sanatlarda piyano eğitimi ve cello eğitimi aldım. Orada başladı mevzu. İşte harmoni bilgisidir, şudur budur. Onlarla sonra da üniversitede caz eğitimi aldım.
Bu arada şöyle bir şey vurgulamak istiyorum sevgili dinleyiciler. Gürkan Kömürcü bizim ilkokulda az gören diye tabir ettiğimiz ama fazlaca gören bir gruba girerdi yani. Onu belirteyim. Özellikle gerçekten bu müzik eğitiminin ne kadar güçlü ve ne kadar yüklü olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Tabii öğretmenlerin birebir birini fark edip onunla ilgilenmesi, ona bir takım ödevler vermesi, yani öyle bir enerjiyi o çocukta görmesi bence çok çok değerli bir şey. Ve sonra Güzel Sanatlar Lisesi oldu. Halil Hoca'dan bahsettik. Halil Köseler. Ona da buradan çok teşekkür ederiz. Çünkü hem müzik çok konusunda hem İngilizce konusunda değil mi? Pek çok kişiye rehberlik etmiş biridir değil mi Gürkan?
Aynen öyle. Gerçekten yani beni hatta zorlamıştır yani bu konuda. Hı hı. İşte bak üniversitede şöyle bir hemen hikayeyi anlatayım.
Lütfen.
Üniversiteye geçişte Gazi Eğitim hani vardır.
Tabii.
Müzik bölümü falan filan. Oraya girdim ben mesela ilk önce. Burası şeyh tarafından yönlendirildi tabii. Yani Güzel Sanatlar'da işte diyorlar ki hani Gazi Eğitim'e git. Yani müzik bölümü kazan. Oradan öğretmen ol falan.
Tabii.
Halil Hoca ne yapıyor? Halil Hoca diyor ki boş ver orayı diyor. Niye öğretmenlik yapacaksın ki sen diyor. İşte orada diyor herkesin yaptığı işi yapacaksın falan. Şimdi hani bunu söylerken sakın kimse alınmasın, gücenmesin bana da. Yani ben hani şöyle bir şey vardı bende. Hı hı. Okuldayken sürekli yaratma üzerine çalışıyordum. Yani ben klasik müziği alıp işte ezberleyip mesela saatlerce dayanamıyordum açıkçası. Hani yazılmış bir eseri niye ben bir daha çalıyorum diye sorgular dururdum. Hani öğrenmek açısından tabii ki onu analiz etmek açısından güzel bir şey. Ama yine de hani benim kafam şeye çalışıyordu yani.
Üretim tarafına.
Üretmem lazım, bestelemem lazım, çalmam lazım, kaydetmem lazım. Hani teknoloji üstünde de bir merakım olduğu için kayıtla ilgili çok fazla merakım vardı. O yüzden de hani bunu gördüğü için de Halil Hoca açıkçası hani Bilgi Üniversitesi mesela direkt hemen şey yaptı, İstanbul'a geldim onun sayesinde. Bilgi Üniversitesi'ne de giriş yaptım. Hatta şöyle bir mevzu oldu, Gazi Üniversitesi'ne girdim, sonra bir de Bilgi Üniversitesi'ne girdim. Yani öyle bir şey oldu, Gazi Üniversitesi'ni kazandım. Kazandıktan sonra Bilgi Üniversitesi'nde kazanınca Gazi Üniversitesi'ni iptal edince oradakiler şey dedi. Sen ne yapıyorsun dedi ya, ne güzel okul kazanmışsın, niye şey yapıyorsun, hani buradan niye ayrılıyorsun falan filan. Valla Bilgi Üniversitesi'ni tercih etmem gerektiğini düşünüyorum falan filan. Böyle kibarca bir şekilde hani bunları görmek istemiyorum bir daha şeklinde. Hani orada çünkü klasik eğitimi bir daha alacaktım yani. Yenileyecektim aynı bilgileri. Gerek yok dedik yani. Hani caz kompozisyon eğitimi alayım. İşte burada bir de okullarda hani herkes ünlü falan değil yani. Hani benim girdiğim Bilgi Üniversitesi'nde ünlü kişiler vardı. Yani Ali Peret diye bir hocamız vardı. Yani var Allah vardı yani. Hani İstanbul'da böyle caz piyanisti olarak işte bir yerlerde nam salmış insanlar bizim okuldaydı. İşte Kenan Doğulu vardı bizim okulda mesela. Hani onunla mesela aynı sınıfta bulunma şeyinde bulundum yani. Hani adam işte ünlü falan böyle geliyor, okulda takılıyorsun falan. Hani öyle şeylere hani öyle şeyleri yaşadım açıkçası. Burada böyle şeyleri yaşadığın zaman ne oluyor? Bu sefer senin müzikle ilgili düşünüşlerin biraz daha bir level atlıyorsun. Yani vizyonun yükseliyor. Vizyon yükseldiği zaman da yapman gereken çok şey olduğunu görüp hani ilerlemeye başlıyorsun. Eksiklerinin olduğunu düşünüyorsun. İşte aranjeyi mesela ben o yıllarda nasıl yaptığımı görüyorum. Şimdi nasıl yaptığımı görüyorum. Uçurum var yani arasında.
Hani tabii ki.
Sürekli
tabii,
eksik, eksik tamamlama derdindeyim gerçekten Sevda. Yani her gün şu an bilgisayarla yapıyoruz tabii ki bu işleri artık. Hani banttır, şudur, budur. Hani onlar bitti.
Bitti.
Ses kartı, mikrofon, işte güzel bir oda ve üçlü bir bilgisayarın olursa hard disklerinde olacak tabii ki, bunun üstünde bir de klavyen olacak. Bunları, bu setup'ı hazırladığın zaman bayağı küçük bir stüdyoda sen albüm bitirebiliyorsun. Yani insanlar şey sanıyor, böyle kocaman stüdyolar olması lazım.
Evet, ben öyle sanıyordum.
Hani gerçekten öyle. Gerçekten. Yani şu an sanatçıları bile o şekilde kandırmaya çalışıyoruz. Ben evinde şu an dolu alet var yani, böyle ışıklı bilmem neli, şusudur busudur, hoparlörleridir, kat kat denkler falan filanlar. Hani bir tane hoparlör seti yetmiyor, 3 tane alıyorsun, diğer kolonlardan da dinle bak böyle geliyor falan filanlar. Hani mixini yapıyorsun bilmem ne. Hani bunları görüyorsun ve bu dalda nasıl ilerlemen gerektiğini gördüğün için de açıkçası bayağı bir şeyleri kat ediyorsun yani. Hani
sen ama bir de çok araştıran da bir çocuksun. Yani bir yandan da gelişmeleri, nasıl gelişmeleri oluyor, bir yandan da okuyorsun, takip ediyorsun, çokça dinliyorsun. Yani onların çok etkisi var değil mi yaptığın çalışmalara?
Ya günden güne her şey değişiyor. Şimdi bizim plugin dediğimiz bir mevzu var. Contact Player diye bir kullandığımız bir araç var. Daha doğrusu ilk başını şöyle söyleyeyim. Kayıt programlarımızın içinde virtual, işte sanal enstrüman dediğimiz mevzular var. Bunlarla biz mesela bir şeyleri taklit etmeye çalışıyoruz. Davuldur, işte bağlamadır, geri geliyor kemanlardır, uttur, şudur, budur. Bunları bir aranje ediyorsun önce. Bazen gerek kalmıyor. O kadar çok güzel yapılmış oluyor ki bunlar. Yani hani o orkların, yani ork diyeceğim çünkü hani o şekilde tarif ediliyor o düğün salonlarındaki ork dedikleri hikayeler. Onların üstündekilerden daha kat kat iyileri oluyor ve bazen canlı çaldırmaya gerek kalmıyor. O kadar hızlı ilerlemeye başladı mevzular. Çünkü dinleyici olarak o kadar hızlı teknoloji şey yapıyoruz ki şu an. Yani tüketiyoruz, müziği anında tüketiyoruz. Yani dinlediğimiz her şey böyle bir hafta, iki hafta içerisinde bitiyor yani. Sonraki parça ne acaba diye merak ediyorsun. Eskiden öyle değildi. Alıyorduk bir tane kaseti, döndür Allah döndür. Kalemle döndürüyordun oraya buraya. Hatta pili bitmesin Walkman'in bilmem ne falan filan diye.
Ya eskiler tabii bilir, canım.
Eskiler bilmez. Onu da not olarak alalım. Yani o dinlediğimiz kasetlerin değeri o yüzden çok yüksekti.
Çok çok.
Hatta ben şeyi düşünürüm. Söyleyeyim hani yeri gelmişken. 90'lar dediğimiz bir mevzu var ya,
tabii,
çok değerlidir işte, o kadar sevilir, edilir falan filan. Ama ben bir yandan şey düşünüyorum, bu 90'larda üretilen şeylerin tekrar tekrar dinlenileceği ve aynı zamanda bizim içimizde onların değerli olmasını sağlayan şeylerin aslında başında gelen şeyler, elimizde bir tane kasetin olması, yani bir sanatçıyı aldıktan sonra sonraki dinleyeceğini düşünemiyorsun. Onu tekrar tekrar dinleyeceğini bildiğin için
defalarca
sarıp sarıp dinliyorduk ve mecburen içinde ne var ne yok ezberliyorduk. Sözleri, altta neler çalıyor, davulları, şunları bunları, hani tabii ki herkes için söylemeyeceğim bunu ama hani müzisyenler iyice zaten hani onun cılkını çıkarıyorlardı. O yüzden hani 90'lar bizim için daha değerli dediğimiz mevzu aslında birazcık da buradan geliyor aslında
ya,
şu anda çok
Gürkan,
değerli.
Gürkan, bende şöyle bir şey olmuştu. Mesela diyelim ki bir albümde bir tane işte bir yaylıları dinliyorum, bir gitarist dinliyorum ya da işte ne bileyim bir perküsyon dinliyorum falan. Farklı bir albüm geldiğinde bunu diyorum şey işte atıyorum mesela Erdem Sökmen çalmış. Bunu Sarp Özdemiroğlu çalmış. İşte tabii, atıyorum evet. Ne bileyim Erdi Çenyaylar çalmış diye.
Evet.
Bunu bilip ardından da oku bakayım hakikaten bu mu çalmış diye teyit ettiriyordum. Yani öyle bir kulak da oluşmuştu esasında o 90'lar döneminde. Peki şöyle devam etmek istiyorum müsaaden olsa. Hep Ankara'daydın değil mi? Çok yani üniversiteye kadar hep Ankara'daydın.
Aynen. 2001'de İstanbul'a geldim ben. Doğumum Ankara'dır. Demet Evler diye tabir ettiğimiz Batıkent tarafında olan.
Ya İstanbul'a gelmek bir yandan da çok koca bir çılgınlık değil mi aslında? Ne ya oldu? Canım, nasıl değişti hayatın?
Bunu anlatabilirim.
Lütfen.
Başta
lütfen.
İstanbul'a ilk geldiğimde, şimdi okuldur, şudur, budur uğraşıyorsunuz, ediyorsunuz ama benim gelişim biraz zor oldu açıkçası. Hani aileden falan bir para desteği falan yoktu. İstanbul'a geldiğimde ben direkt çalışmaya başladım. Çalmaya başladım. İşte yeri geldi böyle nasıl diyeyim işte müzik eğitimi falan veriyordum bazen. Öyle şeyler oluyordu okulda falan filan. Bunları yaparken bir yandan işte Ankara'daki insanlar ve İstanbul'daki insanlar şeklinde bir hani kültür karmaşası yaşadım. Yani hani daha önce İstanbul'a geldim ama uzun kalmadım sonuçta. Burada yaşamadım. Hı hı. Yani İstanbul'da yaşamadım. Şu an burada deyince bir Bodrum'da olduğumu. Neyse. İstanbul'da gerçekten böyle insanlar dışarı çıktığınızda bile üstünüze geliyor ya böyle.
Evet, geldiğinde evet. Hala
ben
öyle.
Onu yaşamamış birisi olarak hani böyle bir bunalıma girdim. Yani bunalıma girince annemi çağırdım tabii. Ya. Ağladım falan. Büyük ağladım yani. Burada falan filan. Ya bunların hepsi bir adım. Gerçekten büyük adımlar. Yani ben hatta yani dünyanın aslında her köşesinde bir kalmak gerekiyor diye düşünüyorum açıkçası. Hani
kesinlikle.
Böyle 3-4 ay hatta kalabiliyorsak kalmak lazım. Çünkü her taraf size ayrı bir vizyon öğretiyor. Yani o vizyon inanılmaz şeyler yapmanızı sağlıyor. Hı-hı. Oradaki gezdiğiniz yerleri bir kere görmek size bir şey katmıyor diye düşünüyorum açıkçası. Orada bir nefesi, orada biraz solumak lazım. Hani kesin. Orayı bir dinlemek lazım, kokusunu almak lazım.
Kesinlikle, kesinlikle.
Bir gün, iki gün gezince o olmuyor. Hani ben burayı da gezdim, şurayı da yaptım, ettim, gördüm falan demek. Yani bana biraz yalan geliyor açıkçası.
Ankara'yı yani özlüyor musun peki? Ankara'yı ara ara özlüyor
ya
musun?
Ya şöyle diyeyim. İlk zamanlar inanılmaz özlüyordum. Çünkü oradaydı çevre. Şimdi tabii ki ailem falan orada. Hani annem falan, abim, yakınlarım, bütün herkes orada. Hala oradalar. Ara ara geldiğinde bir vay be diyorsun.
Bir zamanlar buradaydım.
Yani öyle olunca ne yapacaksın? Bir kokusunu alacaksın. İşte ondan sonra işine döneceksin. Yapacak bir şey yok. Bir durum söz konusu olduğunda tabii ki hemen gidiyorum açıkçası. Hemen Ankara'ya.
Şu bir atlıyorsun.
Tabii tabii. Yani. Ama orada bir şey özlediğim yok açıkçası çok fazla. Hani ailen dışında. Yani gittiğim zaman şöyle bir şey var. Vücudum orayı çok seviyor ilginç bir şekilde. İstanbul çok nemli bir yer. Oraya gittiğimde bir nefes aldığımı hissediyorum. Neden? Çünkü ben orada yaşamışım. Onu bir hatırlıyorum.
Tabii.
Nefes aldığımda işte bu kuru havayı seviyorum diyorum. Çünkü İstanbullular genelde Ankara'yı sevmezler. Hani düz bir şehir olarak tanımlarlar. Ama Ankaralılar İstanbul'a gidip sonra Ankara'ya döndüklerinde bence yine de hani şey diyebiliyorlar. Yani burası benim memleketimdi. İşte şeyimdi. Hani bu şehirde yaşamayı seviyordum ben. Zamanında ne, havasını falan kokladığın zaman bir geliyorlar tabii yani.
Kesinlikle. Peki şöyle devam etmek istiyorum Gürkan. Şimdi Bilgi Üniversitesi sürecinden devam edeceğim ama böyle azıcık başka sorular da sormak istiyorum müsaade edersen. Gürkan nasıl bir aileye doğdu? Ben tabii annesini tanıyorum. Cevriye teyze, Cevriye abla hatta öyle diyeyim yani. Nefis börekler yapar. Onu da çok iyi biliyorum. Ama nasıl bir aileye doğdu Gürkan? Yani nasıl bir aile ortamı vardı? Nasıl bir yaşamın içinden müzik dünyasına aktı? Çünkü aslında insanın geçmiş yaşantılarının da sonuçta çok etkisi olduğunu düşünüyorum üretim ve yaratım sürecine. Biraz o biraz bahsettin aslında başlarken. Bir işte klavyeyle başlamışsın, 8 yaşında baban almış ama biraz ailenden azıcık bahsedebilir miyiz? Nasıl bir ortama geldi Gürkan?
Ya annem görme engelli zaten. Onun da görme engeli var. Benim gözler biraz da ırsilikten dolayı bozuk oldu. Baba tarafı sağlam. Abim var bir de.
Tamam.
Hakan, şu an evli.
Onların müzikle ilgisi var mı mesela Hakan'ın ya da babanın?
Ya ilginç bir şekilde yani müzik çok dinleyen insanlar bunlar ama hani hiçbirinin bir yani müzik enstrümanıyla falan alakası yok. Söylemek, şarkı söylemekle alakası yok. Annemin gençken sesinin güzel olduğunu söylerler. Ben hiç duymadım.
Sen hayır, kendini kötü hissetme diye söylemiyordur bence.
Şimdi dayımın şöyle bir olayı var dayı tarafında. Dayım bağlama çalıp bayağı türküyü işte söylemeyi çok seviyor gerçekten. Hani sololar falan filanlar bayağı bir uzun uzun söyler böyle. Ben hatta küçükken hatırlarım babamlar falan yılbaşı toplanırlardı böyle bir masada güzel eğlenilirdi. Davut dayımdan bahsediyorum bu arada ismi de Davut. Bayağı bağlamayı alırdı. Saatlerce o yılbaşı öyle geçerdi. Çok güzel günlerdi. Ben onu, o günleri hiç unutmuyorum zaten. Şimdi onun mesela çalıştığı memur hayatından çıkıp şimdi müzik enstrümanları sattığı Layla diye bir yer var.
Hmm.
Mesela. Yani hani buradan böyle bir müzik bağlantısı kurabiliyorum bazen ailemle ilgili. O olabiliyor benim için sadece.
Zaten iki kardeşsiniz. Hakan ve sen var.
Onun
değil
dışında
mi?
Ben evet, abimin çok müzikle ilgili bir bağlantısı olmadı. Belki de olacaktı. Ama benim görme engelimden dolayı görme engeller okuluna gitmem. Ondan sonra teknolojiye olan merakım dolayısıyla müziği geliştirme şansım oldu sanırım. Çünkü görme engeller okulunda hani bahsettik ya, sanat okulu falan.
Evet evet,
hani
tabii tabii.
Ondan dolayı bir ilerleme oldu diye düşünüyorum açıkçası. Yani mevzular böyle böyle gelişti. Yani Gürkan nereye doğdu dersen, açıkçası ilk 8 senesi sanırım kreşlerde.
Evet.
ve kreşlerde geçti açıkçası. Onu çok iyi hatırlıyorum gerçekten. Benim için bir kabustur yani.
Öyle mi? Oluyor.
Çünkü nefret ederdim gündüzleri uyumaktan. Yani ben çalışmak isterdim, bir şeyler yapmak isterdim sürekli. Oyun oynamak isterdim. İşte bir şey, cirit atmak isterdim. Millet uyurdu.
Bu arada sevgili dinleyiciler, lütfen Gürkan'ın böyle sakin sakin konuştuğuna bakmayın. Yan yana geldiğinizde böyle iki satır durmayan, böyle sürekli hareket eden, hareket etmiyorsa böyle ilginç, değişik, duymadığınız melodik sesler çıkaran adamın biridir. Bu sakinliğini çok az yakalıyorum. Aynen öyle. Ne demek istiyorsun bana gibi. Yok yok, çok keyifli gerçekten. Çok çok keyifli. Peki devam edeceğiz ama ne çalalım şimdi Gürkan'cığım? Biz şarkı çalalım. Bir dinleyicilerimiz birazcık daha dinlesin istiyorum seni.
Evet.
Ne yani istersin?
Şimdi şöyle bir durum yapalım istersen. Ben hani sadece piyasaya şarkı yapıyormuşum gibi konuştum birazcık.
Hayır, öyle değil işte. Onları konuşalım. Evet, evet, neler yani çekiyorsun?
Sanatçılara bir şeyler yapıyormuşum gibi konuştum hatta. Belki de. Ama aslında çok büyük böyle meraklarım var bazı şeylere karşı. Mesela orkestral mevzulara gerçekten çok büyük önem veririm hayatımda. Hatta bununla ilgili Amerika'da bir tane bir animasyon filmine bir şeyler yaptım ben.
Ne çaldın? Neyi çaldın
burada? Onu dinleyebiliriz. Mesela senin elinde şu an ismini söyleyeceğim. Powers of Mishef diye.
Ha, tamam, hemen bakalım.
Hemen bulursan.
Hemen
sinematik
bakayım.
Sinematik örnekler.
Tamam tatlım. Aslında. Hemen bakıyorum.
Hemen buradan açalım.
Evet, buldum. Evet, buldum. Evet.
Mesela şimdi bunu dinleyebiliriz. Bu böyle orkestral, aynı zamanda Home diye bir belgesel vardı. Böyle evimiz diye. Hani dünyayı böyle nasıl oluştu, etti falan diye bir belgesel oluşmuştu. Buna benzer bir animasyon üzerinden çalışılmış bir parçadır bu.
Tamam.
Bunu mesela ben canlı çaldırmadım kesinlikle. Bilgisayar üzerinde pluginlerle yaptığım bir parçadır. Bunu dinleyelim şimdi.
O zaman hemen çalalım. Evet. O zaman Sevda'nın güncesi birazdan devam edecek. Şimdi Gürkan'dan böyle farklı bir deneme aslında orkestrasyonu olan bir beste dinleyeceğiz. Ardından da devam edeceğiz. Sevda'nın güncesi 16 Ağustos 17. güncesiyle devam edecek. Peki bu eser fonda çalmaya devam etsin. Yani özellikle Gürkan'ın bu tür yaptığı çalışmaları bilmenizi çok isteriz. Çünkü hani bu bir tek popüler müzik bağlamında bir şey yapıyor değil, farklı şeyler de üretiyor. Onu vurgulamak anlamında çok önemli. Peki bu şarkı demeyelim aslında, bu esere benzeyen başka çalışmalar da yaptın. Benzeyen derken o orkestrasyon anlamında yaptığın denemeler de var. Biraz onlardan konuşalım mı Gürkan'cığım?
Şimdi bu şarkıya benzeyen mi? Şu an çalan.
Evet, mesela. Mesela Love Suspended var. Mesela görüyorum bir tane.
Ha, mesela o aynı animasyonun başka bir bölümü için, ama bu 22 track'lik bir paket aslında. Şu an dinlediğiniz tek track. Hı hı. 22 tane track'i var. Aynı şekilde bölümlerine ayrılmış şekilde. Hı hı. O şu an mesela sorduğun parçayla alakalı şey diyebilirim sana. Hani orada mesela çelloların dansı var mesela. Çello çalıyor başta. Ondan sonra ekranda oynayan şey, ama şu mesela işte dünyanın üzerinde partiküllerin falan oluşmasını geçtikten sonra, şu an dinlediğimiz o hareketli parçadan sonra başka bir yere doğru gidiyor. Orada bir hayat evrimi var ekranda.
Çok azıcık dinleteceğim, bir dakika. Bir saniye, çok azıcık Love Suspended'den çok az dinletiyorum. Çok nefis çellolar, kemanlar, böyle uçmuş, çok nefis. Gürkan, ya aslında şunu sormak istiyorum sana. Şimdi beste yapmak dediğin şey işte dümdüz bir melodi üzerine, yani dümdüz bir melodi üretmen, evet hani söyleyebiliyorsun. Aralıklarının çok geniş olmasına da gerek yok, ama düzenleme yapmak başka bir kafa gerektiriyor aynı zamanda. Yani mesela sen bestelediğin bir şeyi nasıl aranje edeceğini önceden görüyor musun? Hayal ediyor musun? Şuralara yaylılar olur, şuralara işte başka bir şey olur, şuralara piyano, alttan piyano, yani arpeji. Nasıl oluyor? Biraz anlatsana.
Tabii, şöyle bahsedebilirim. Mevzu aslında birazcık yani görüntünün üstüne çalışmak olduğu için, mesela işte şu an mesela dinlediğimiz parça tamamen görüntü üstüne çalışılmış bir parça. Orada gördüğünüz şeyin atmosferini algılayacak armoni ve enstrümanların yan yana gelişinden ne çıkabilir, bunu bilmek lazım. Mesela işte bir su tanesi şeklinde bir şey vardır mesela ekranda. O su tanesinin hissiyatını hangi enstrüman nasıl bir armoniyle verir? Ya, nasıl bir melodiyle verir?
Çok güzel.
Bunu birazcık böyle kestirmek gerekiyor. Mesela ben şu an örnek verdiğim şeyi nasıl açıklarım size? Mesela işte diyelim ufak ufak böyle ağır çekimde su tanelerinin düştüğü bir ortam var diyelim. Örnek veriyorum. Yani ben bunu mesela su tanelerinin sesini duymanın dışında müzikle nasıl besleyebilirim? İşte piyano mesela tiz seslerden diye bir melodi çalabilir yani. Hani bunun altında ufacık bir atmosferik bir ses koyulabilir. Bu şekilde canlandırılabilir. Bu görüntü üzerine çalışmamaya mevzusu. Şimdi sanatçılara ya da jingle'lara ya da dizilere yaptığımız şarkılarda bazen şöyle şeyler olabiliyor. Şimdi karşı tarafın ne duymak istediğini önce bir algılıyoruz. Sözleri seçiyoruz.
Ama o da çok zor Gürkan ya. Yani değil mi?
Zor olmasının sebebi orada 5 tane 6 tane faktörü bir anda düşünmekten geçiyor aslında. Yani işte aranjeyi nasıl yapacaksın, sözleri nasıl yazacaksın, melodiyi nasıl yapacaksın ve sen bunu nasıl bir görüntünün üstüne oturtacaksın? Klip dediğimiz mevzu var. Ondan sonra bunun produce etme mevzusu, hani bir sanatçının sesine nasıl yakışacağı konusu ve mix'i var. Tabii. İkisi de ayrıca bir duygu katabiliyor aynı şekilde. Hangi enstrümanları önde olacak, ne kadar tiz olacak, ne kadar bas olacak. Bunların hepsine karar vermek zorundasın ve ben bunun hepsiyle uğraşıyorum.
Evet.
Aslında bu uğraşılan şeyler hep bölüm bölüm yapılan şeyler. Ve bu bölüm bölüm yapılan şeyleri aslında yöneten kişiye de producer deniliyor. Yani sen bir producersan aslında projeyi yönetirken bestenin nasıl olması gerektiği, mixin nasıl yapılması gerektiği, hangi görüntünün yani görüntünün nerelerinde nasıl bir ses gelecek, hangi kelimeler kullanılacak, bunların hepsine karar vermen gerekiyor ve bunları insanlara yayman gerekiyor. Ama dönemimiz öyle bir dönem oldu ki artık hani para konusu inan bana bu şekilde işlemiyor.
Evet.
İnsanlar evet. Multi yapabilir kişileri arıyorlar. Yani çoklu
her şeyi bir kişi yapsın.
Evet. Aynen. Yani daha az para vereyim. Daha çok çalışayım o kişiyle şeklinde bir olay olduğu için. Açıkçası benim de bu konularda böyle meraklarım hep zaten vardı. Sadece benim söz konusunda birazcık belki eksiğim olabilir ama şarkı yazarken inan bana melodiyle birlikte sözü yazıyorum. Aranjeyle birlikte melodiyi düşünüyorum, sözü düşünüyorum. Mix'i de şöyle olur diyorum. Sonra görüntüyü hayal ediyorum. Hangi şarkıcı söyleyecek mesela onun sesini hayal ederek melodiyi yazıyorum. Sözü mesela işte sonunda mesela diyelim yapmaz etmez dediğimiz bir kelimenin etmez mi daha iyi, yapmaz mı daha iyi, tınlar nasıl tınlar, onun anlam bozukluğu olur mu gibi gibi milyon tane kafamdan
peki,
düşünce geçirerek
peki, ya sana çok genel geçer bir soru sormak istiyorum. Özellikle işte klasik batı müziği okuyanlar ya da ne bileyim caz bitirenler ya da ne bileyim alternatif bir müzik biçimi okuyup tamamlayanlar bir biçimde bu popüler müzik dünyasına bulaşmak zorunda kalıyorlar ve bazen de bu zorunda kalmalarından da şikayet etme halleri var. Sen bir müzisyen olarak bunu nasıl değerlendiriyorsun? Müzisyenlik dediğin şey geçişken bir şey mi yoksa biraz kenarları olan da bir şey olmalı mı?
Yani benim şu an yaşımla ilgili, hani yaşımdan dolayı böyle şeyleri konuşabilirim. Belki ileride düşüncelerim değişebilir. O yüzden beni bu konuda hani kınamasın dinleyiciler. Ben şöyle düşünmeye başladım açıkçası. Şimdi müzisyen arkadaşlarım var. Mesela işte bazı klavye çalıyor, bazı sadece aranj yapıyor, bazı sadece mix yapıyor gibi gibi bir sürü şeyleri var. Mesela şimdi enstrüman çalanlara bakarsan onlar çok fazla deneyimli olmak zorunda. Caz müzikle ilgilenmiş olmak zorundalar. Kendilerini bir şekilde çok böyle popüler caz müzik dediğimiz müzisyenler arasında bilinen şeyleri çalıyor olmak zorundalar. Neden? Çünkü popüler kültürde de şöyle bir şey var. Popüler sanatçılar arkada caz müziği bitirmiş, pop müziği yutmuş, işte birçok şeye çalmış, kayıt yapmış, etmiş insanları daha çok arıyorlar. Yani gidip de pop müzikle ilgilenmiş, sadece pop müziği çalabilen tipleri aramıyorlar. Bu yüzden müzisyen tarafı mecburen caz ya da işte pop yani popun hani popu çalıyor zaten ama bir şekilde de caz müziğe de bulaşmış işte armonisi çok yüksek yeri gelecek mesela işte sanatçı diyecek ki işte sahnede ben şu parçayı çalmak istiyorum dediği an mesela o şarkının akorlarını çatır çutur anında çalışmadan çalması gerekecek mesela. Yani bilmiyorsa bile. Yani önünde mesela akorlar olacak. Açacak, çat çut hemen çalacak. Çünkü gerçekten bazen sanatçılarla yapılan programlarda böyle şeyler olmak zorunda oluyor ve müzisyenler onların hayatını büyük derecede kurtarıyorlar. Bu yüzden enstrümanist olan tiplerin genelde bu tarz müziklerle ilgili olması gerekiyor. Şimdi şikayetçi olan tiplere gelelim.
Evet.
Yani bizim Bilgi Üniversitesi'nde gayet bol vardır bunlar. çok fazla var hem de. Onlar bulaşmak istemiyorlar ama bir yandan para da kazanamıyorlar. Neden? Çünkü caz müzik dediğin şey dünya üzerinde artık daha kabul görmüyor artık. Bitmiş durumda yani. 70'lerde işte daha modern caz müziğe geçilmiş durumda. Mesela 60'lar, 50'ler falan hani standart cazlar bitmiş.
Biraz evet.
Yapılmış edilmiş. 70'lerde evet. de modern caza geçiliyor. Miles Davis sayesinde. Öyle bir hikaye var mesela.
Tabii.
Uzun uzun anlatmak gerekiyor onu burada şimdi.
Miles Davis etmez. Başka bir program konusu.
Evet, aynen. Yani o bir geçiş dönemi gerçekten. O gerçekten hani elektronik caz müziğini herhalde başlatan insanlardan birisi. Sonra da alıyor yürüyor tabii. Hani başkaları devralıyor ondan sonra. Hani şimdi mevzular açıkçası açıklamak gerekirse şimdi sanatçılar pop müziği çok iyi bilmek zorunda. Vizyonlarını işte klipler, işte magazinsel şeylerde yönetmek zorundalar. Kafalarını o şekilde bir şekilde dolduruyorlar. Caz müzikle falan ilgilenemiyorlar. İşte performanslarına daha çok yöneliyorlar. Beste yapmaktır, şarkı yapmaktır. Onlara yöneliyorlar ya da şarkı bulmayla uğraşıyorlar. Buldukları şarkıyı hangi aranjörle çalışayım ona çalışıyorlar. Yani bu dönem içerisinde solistlerin çok fazla kendini geliştirdiğini göremiyoruz açıkçası.
Maalesef.
Mecburlar çünkü frontman yani önde olan insanlar oldukları için daha çok orayla ilgilenmek zorundalar. Yani müzisyenlerin öyle bir derdi yok. Müzisyenler de şimdi dediğim gibi biraz önce hani caz müzikle ilgilenenler ne yapıyorlar? Caz müziğe ben işte hani popüler müzik çalmam ben. Caz müzik işte çok üstün. Böyle bir ego hikayesi oluşuyor bazı müzisyenlerde ve o sanatçılarla çalışmayı reddediyorlar. Neden? Çünkü ben çok iyi müzik biliyorum. Çok üst düzeyde müzik yapıyorum, ediyorum. Halbuki ben yaşım gereği şöyle şeyi gördüm, şu olayı gördüm gerçekten. Çok iyi müzik yapıyorum diyen insanların inanın bana yani bir tane pop bestesi yap dediğinde böyle nasıl yapayım ben bunu dediğini gördüm yani. Her müzik yapmak o kadar zor bir şey ki. Yani karşı tarafı o kafasındaki şeyi hayal etmek, sözleri nasıl kulağına daha etkili bir şekilde iletebilirim, melodi ve aranjeyi nasıl ona böyle ruhuna işleyecek şekilde iletebilirimin şeyinde peşinde olmanız gerekiyor.
Peki şunu soracağım. Mesela Gürkan Kömürcü bu yıllar içinde şöyle bir koku alıyor mu? Ya işte bu şarkı çok iyi tutar diyebiliyor mu?
Yani şu an Özgün'le çalışıyorum bu mevzuları. Konuşurken genelde ona örnek verebilirim.
Evet.
Ya Özgün bana güveniyor şu an. Neden? Çünkü yapma dediğim şeyleri yaptı. Hiç bir şekilde bir dönüş alamadı. İşte ondan sonra yap dediğim şeyleri yaptı. Bir baktı böyle bir yükselişe geçtiği bir dönem oldu. Mesela en son yaptığımız şarkı vardı işte Mahzen diye bir parça.
Şöyle azıcık
yani
bakalım
ona. Yapmamız lazım. Kesinlikle kaçırma falan dediğimiz bir parça.
Şöyle azıcık dinletebilir miyim bir saniye?
Bilsen neleri affettim. Neler.
Evet, Özgün'ün bu şarkısının aranjesi sana ait değil mi?
Evet.
Peki besteler var mı Özgün'de?
Benim bestelerim.
Evet.
Şu an gelen albümde olacak 3 tane beste var.
Harika, süper. Peki şimdi sen mesela diyelim ki işte Özgün'le çalışacaksın ya da X bir kadın sanatçıyla birlikte çalışacaksın. Ve ona bir beste hazırlıyorsun. İşte konuştunuz, ettiniz. İşte sen onun eskiden söyledikleri, yorumladıklarına baktın. Nasıl söylüyor, neler hissediyor, onlara baktın. Ve aslında senden birazcık da şey istiyor. Kendisini parlatacak bir şey de istiyor. Ama güçlü bir solistse, solist olarak öne de çıkmak istiyor sesiyle falan. Sen böyle bir şey hayal ettin, yaptın, yazdın. Düzenledin, hatta üzerine bir iki de deneme kendini söyledin ve gittin ve aslında bir yandan da çok heyecanlısın çünkü şey sana göre çok iyi bir şey yaptın, çok iyi yakaladın. Şöyle şeyler geliyor mu ya Gürkan? Olmuş da nasıl desem yani ne bileyim işte.
Ya bunu eskiden göremiyorduk gerçekten ya. Yani eskiden Yani hani şu an olmamış dediğim çok az oluyor. Onlar da şeylerde oluyor, dizilerde oluyor, dizi müziklerinde. Çünkü sahne karşı tarafın istediği bir sound'da yürümüyor. Ben de kendi kafama göre yapıyorum tabii. Hani soruyorsunuz sonuçta hani ne yapmak istiyorsun, nasıl bir şey istiyorsun, hangi tarz istiyorsun? Türk mü olacak, yabancı mı olacak, işte yok gün iki mi olacak falan filan. Yani bir sürü şeyleri soruyorsun, ediyorsun. Şimdi onun açıklamaları üzerinden bir şey yapıyorsun. Dizilerde böyle şeyler olabiliyor. Ama aranje olarak, beste olarak eğer zaten olmamışsa direkt çat diye kesilebiliyor, olay bitebiliyor. Ama şu aralar öyle şeylerle karşılaşmıyorum. Genelde tutturuyorum.
Çünkü... Peki kızıyor musun öyle şeyler olduğunda? Yani şuna kızıyor musun aslında, hani müzik altyapısı olarak bazen çok bilmedikleri halde, hani müziği bir kere çok iyi bilmedik, onu sormaya çalışıyorum aslında. Böyle ahkam kesen çok oluyor mu?
Şimdi genelde müzisyenler arasında da olur bu konuşmalar. Ya işte bilmiyor, etmiyor, geliyor benim işime karışıyor. Yani olan şeyler bunlar, her zaman olan şeyler ama. Müzisyenlerin de es geçtiği bir takım şeyler var. Şimdi adam kendini ya da kadın kendini bir yerde hayal ediyor. Ve o hayal ettiği şeyi bazen tam anlatamayabiliyor. Anlatamadığı için sen kafanda bir yer, bir mekan, bir üslup, bir şey hayal edip ona göre yapıyorsun onu. Şimdi uyuşmayabilir bu. Yani bilmemekle alakalı değil de. Daha çok tarzla alakalı sıkıntılar olabiliyor. Yani ben böyle hissetmiyordum bu parçayı. Şöyle olsaydı daha güzel olacaktı falan dediğimiz mevzular oluyor. Ama bu konularda böyle vizyon olarak kendini çok fazla inatla yetiştirmeye çalışan insanlarda da şu görülebiliyor aranjörlerde. Şimdi eğer öyle bir vizyon sana uymaz diyebiliyorsa bir aranjör, o zaman kendine inandığı, kendinde gördüğü, karşıda tartışması gereken konular oluşuyor. Yani ben mesela Özgün'le son zamanlarda gerçekten böyle şeyleri konuştum hep hayatımda. Yani Özgün'ün şu an çok açık konuşacağım ama lütfen, kendisi alınmaz zaten bunu dinlese de gerçekten hak verir. Çünkü konuştuk bunları ve ortamda da bu şu an dönmeye başladı. Neden? Mahzen dediğimiz parça şu an Özgün'ü bir numaralara taşıdı. Neden taşıdı? Çünkü onun üstünde düşündüğümüz bir takım şeyler oldu. Mesela stüdyodaki performansı onun istediği gibi bir performanstı. Ben dedim ki bunu böyle okursan eskisi gibi olacak. Kimse hani duymayacak yani. Oturduk baştan sona o melodiyi nasıl söylemesiyle alakalı, inanın bana 7 saat uğraştık orada. 7 saat boyunca.
Bu da vokal koçluğu diye tanımlanıyor.
Tabii. Yani şarkı söyleme üslup olarak hani farklılaşması gerektiği için Özgün'e mesela alışkın olmadığı bir üslup taktırdık bu şeyden şarkı. Ve insanlar beğendi. Evet. İnan bana beğendi. Neden? Evet. Çünkü hep aynı şeyi verirsen insanlara artık kulakları o şeyi duymamaya başlıyor.
Ya Gürkan, ben şeyden de çok sıkılıyorum. Mesela eskiden özellikle çok sevdiğim bazı aranjörler. Şimdi burada isim vermek istemiyorum. Çünkü gerçekten çok sevdiğim bazı aranjörler. Bu hani şeydir ya, karakter oyuncusu vardır. İşte bir de her nereye koyarsan o oyunun hakkını verenler vardır ya. Şimdi müzikte de bu böyledir. Mesela ben Gürkan Kömürcü'nün okey tarzını anlamak isterim, bilmek isterim ama Gürkan Kömürcü X bir sanatçıyla çalıştığında onu anlamak istemeyebilirim. Yani ben bunu tahmin... Yani Gürkan Kömürcü hep üretsin, mesela hep yaratsın, hep aranje yapsın, hep güzel şeyler üretsin ama... Ya bunu bazı popüler sanatçılarda çok görmek mümkün. Kendini tekrar etme hali. Mesela bir tane sound yakalıyor, oradan yürüyor. Tamam mı?
Evet.
Şimdi bu beni bir dinleyici olarak çok fazla boğuyor ve çok sıkılıyorum. Artık hani tanımak istemiyorum. Yani şey demek istemiyorum. Gürkan Kömürcü'nün müziği diyebilirim. Ama ay Gürkan bunu da böyle yapmış falan demek istemiyorum. Kesin ama dediğim çok kişi var ya.
Yani tabii ki bunu böyle yapmıştır. gerek yok dinlemeye ya falan deyip hatta kapattığım
ya ben biraz sinir bozucu dinleyicilerden biriyim tabii, hani belki şey olabilir de. Yani şöyle özellikle bu dönemde de duyduğum böyle paket aranjeler var Gürkan. Bunu nasıl açıklayalım?
Ya paket aranjeler şöyle. O birazcık para kazanma ve kendini tanıtma içgüdüsünden dolayı kaynaklanan şeyler. Hı-hı. Yani şimdi bu şu tarz aranjeler tuttu. Ben o zaman buradan yürüyeyim. Buradan yürürsem kesin kazanırım falan denilen düşünceler var. Mesela ben Türkiye'de şu an yeni dönemin aranjörlerinden Ozan Bayraş'a diye bir aranjörden bahsetmek isterim.
Lütfen. Şimdi, lütfen.
Simge'nin gerçekten ilginç bir albümünü yaptı. Simge daha önceden hep klasik giden bir şey vardı, tarzı vardı. Ozan'la çalıştı. Hem besteler hem aranje, hani besteler böyle klasik gibi olsa da o aranjeler nasıl yapıldıysa o parçaları büyüttü.
Parlattı.
Simge'nin sesini büyüttü. Tarzını değiştirdi. Kliplerine bile yansıttı bu.
Deli misin?
Ve Simge bir şekilde yükselmeye başladı. Neden? Çünkü modernize edilmiş bir sound vardı. Modernize edilmiş bir sound da tabii ki insanların kulaklarının hep farklı şeyler aramasından kaynaklanan bir mevzu. Şimdi tabii ki tarz mevzusundan dolayı bir şey diyemeyeceğim. Çünkü o birazcık böyle akustik olmayan, daha çok elektronik bir kafa olan bir albüm. Pop albümü aynı zamanda. Simge'yi de sevmeyenler dinlememiştir muhtemelen ama dinlemelerini öneririm. Çünkü çok farklı bir albüm oldu. Çok değişik bir albüm oldu. Üzülmedin mi diye bir parçası vardır. Hatta o albümü direkt hani dinleten parçalardan birisidir. Bütün parçalarını bir bakmanızı, hani müzikle ilgilenenler, aranjörlük yapanlar.
Yapılan aranjeleri isterse dinlemeyi sevenler benim gibi.
Evet, yani öyle diyelim. Onlara mesela ben öneririm açıkçası. Yani gerçekten ben oradan çok şey öğrendim mesela. Hani sadece Simge'nin sesi değil mevzu. Oturup hani müziği irdeleyenler için konuşuyorum. Ben bayağı bir kendimi geliştirdim orada.
Gürkan yani, şunu söyleyebilir misin? Mesela güçlü bir aranje aslında öndeki solisti de çok güçlendiriyor değil mi? Daha güvenli söylüyor belki.
Şey var, şimdi bu konu daha da derinleşebilir hatta. Aranje kişinin karakterini bile belirleyebilir.
Evet evet, kesinlikle.
Yani tarzını, karakterini, duruşunu, klip mevzuları çok önemli bildiğin üzere. Hani
tabii,
klibini
tabii
bile değiştirebilecek şeyler.
Tabii.
Bestenin niteliğini de değiştirebilecek şeyler. Yani hani oradaki kullandığın elektronik mi, akustik mi, artık ne kullandıysan, hangi mix tekniklerini kullandıysan ona göre şarkı bir şekilde hal, yani bir şekil alıyor.
Bunu özellikle şuradan anlamak çok mümkün oluyor. Mesela az önce Gürkan'ın altını çizdiği gibi bir zaman önce dinlediğiniz ve size çok soluk ve sönük gelen bazı solistler bir biçimde yolu başka bir aranjörle kesiştiği anda renk değişiyor. Gerçekten çok tanık olduğumuz bir şey. Şimdi Gürkan piyasada olduğu için daha somut şeyler üzerinden de belki konuşabiliriz ama çok etkili olduğunu gerçekten dinleyici olarak da görebilirsiniz. Yani şey diyorsunuz mesela, ya bu neredeymiş bugüne kadar? Yani niye bugün eskiden şarkıları böyleymiş, şimdi böyle oldu? İşte orada müzisyen ve aranjör etkisi çok büyük.
Tabii. Kesinlikle. Yani bu gerçekten sizin gidişatınızı değiştirecek, hatta sanatçının gerçekten şansını değiştirecek şeyler olabiliyor. Sezen Aksu'lar bilmem neler falan hep konuşulur edilir ama hani arkasındaki kişiler hep onları yönlendirmiş olan insanlar oluyor ne yazık ki. Hani Sezen Aksu'nun da çok iyi bir besteci olması niteliğini taşımasına sebep olan şeyler aslında yani. Mesela şimdi bir parça daha dinleyebiliriz.
Dinleyelim evet bence. Ne dinleyelim Gürkan'cığım?
Bizim mesela şimdi yani benim İrem Derlen diye bir solistle bir çalışmam oldu. Daha hayatımla ilgili bir sürü anlatmadım şey oldu ama.
Daha konuşacağız.
İstanbul'a geldim. Orada çalışma mevzularını işte hani 2004'te
daha çok konuşacağız.
Indigo diye bir grupla çalıştım. İşte orada bir bar ortamında 10 sene, 12 sene çalıştım aynı barda. Çaldık ettik. Ve ben o gruptan çok şey öğrendim. Rock müziği bilmiyordum. Rock müziği onlardan öğrendim açıkçası. Grubun içerisinde müzik öğrendim yani.
Ya hani tabii canım.
Eskiden rock müzik dinlemiyorduk falan. Neyse şimdi bu dinleyeceğimiz müzikte hani bir düet mevzusu var. Düette İrem Derlen solistimizle hani bayağı güzel daha önce de şarkıları olan sevgili İrem Derlen'le söyledik. Hı hı. Neden anlattım grubu? Çünkü gruptaki davulcunun Emre'nin abisinin eşi kendisi aynı zamanda. O yüzden oradan bir bahse açtım. Oradan bir tanışıklığımız var.
Kaç onu kez? Dinledim. Kaç kezi mi dinliyoruz?
Evet, kaç kez dinliyoruz.
Peki, ben dedim ki Gürkan aslında bu şarkı fena değildi. İyi çalışmalardan sayılabilir dedim. Onun cevabını söylemiyorum. Gürkan'la biz aramızda konuştuk. Tamam. O zaman şimdi İrem ve Gürkan'ın yaptığı ortak çalışmayı kaç kezi bir çalalım. Ardından da Sevda'nın güncesi kaldığı yerden devam edecek.
Kaç kez denedin kendinden kaçmayı, kaç kez istedin hayret. Kaç kez denedin yoluna koymayı, kaç kez yenildin sabret.
Herkesin bildiği teselli sözcükleri bilmem sana iyi gelir mi? Aynaya bakıp bakıp bir gülümsesen yalnızlık sence çekip gider mi?
Böyledir hayat, almaz ki gönlümü. Sen düştün diye sarılmaz ki sana. Böyledir zaman, beklemez ki seni. Sen küstün diye bakmaz ki sana.
Başkası olmayı kaç kez denedin vazgeç. Kaç kez düşündün yok olup gitmeyi. Kaç kez dirildin gayret.
Herkesin bildiği teselli sözcükleri bilmem sana İyi gelir mi? Aynaya bakıp bakıp bir gülümsesen yalnızlık sence çekip gider mi?
Peki Gürkan'ın bu İrem'le yaptığı çalışmada bir yandan da solist olma kimliğini de görüyoruz. Gürkan şarkı söylüyorsun ama bunu daha çok bestelerle biz görüyoruz ama pek şarkılarla ilgili bir öne çıkma, bir albüm yapma ya da yapmışlığın var mı? Bizim haberimiz yok mu? Çok da güzel şarkı söylüyor Gürkan Kömürcü mesela.
Teşekkür ederim. Hatta dizi müziklerinde bu olaylar daha çok gerçekleşiyor aslında.
Onları da konuşacağız. O kadar çok şey var ki.
Yani zamanı geldi, bir dönem şey oldu. Böyle 2007-2008 zamanında bir bizim Yalancı Yarim diye bir dizi vardı, işte Star'da yayınlanıyordu. Sevgili rahmetli Barış Akarsu oynuyordu.
Evet, Barış'ın orada bir şeydi. Evet.
Evet. Barış Akarsu'nun dizisinde işte hani her zaman solist bulamıyorsunuz. Bir şekilde kendiniz de bir şeyler yapmak zorundasınız. Hani Barış'ı falan çağıracağımız bir durum olamadı. Bölümün tekinde müzikleri yaparken hani mecburen kendimiz bir mırıldanma mevzusuna giriştik.
Çok güzel mırıldanmışsın tatlım. Gerçekten. Çok güzel.
Yani Bu her zaman geçiyor artık. Hani belki dinleyicilerden bilenler vardır, bıkmışlardır belki artık bundan ama şimdiden söylemem gerekiyor burada da. Belki de hikayesini anlatamadı çünkü evet. O zamanlar.
Biraz anlatalım mı bir yandan da? Böyle bir yandan gözlerini de koydum şu an, duysun konuklarımız.
Tabii. Şimdi Barış'ın dizisinde bir tane bir kızla sürekli bir flörtöz bir durumu var. hani orada şey, şoförü aslında, kızın şoförü oluyor Barış. Diziyi bilenler iyi bilirler. Sürekli bir yakınlaşmaları var ama işte hep bir patron...
çalışan ilişkisi de var bir yandan.
Bir şekil, yani olduğu için yakınlaşamıyorlar falan filan. Bu aralarda çalan alt melodiler, aranjeler, şunlar bunlar, hani trackler diyelim daha doğrusu, hani dizi trackleri diyelim.
Şöyle azıcık dinleyeceğim, çok az, özür dilerim. Şularım benim olsun isterim. Sırlarım acıdan al. Evet, Barış'ın çok özlemişiz sesini, evet.
Şimdi, konuşuyorum o zaman.
Lütfen.
Şimdi dizi müziklerini yaparken başta bir insan sesi gerektiğini düşündük biz orada. Çünkü gerçekten hani ne enstrüman çaldırabileceğimiz ne böyle hani kaydı hemen göndermemiz lazım. Çünkü acele yayına çıkacak falan. Böyle bir şey istendi. O arada hızlı bir şeyler yapılırken hadi gidelim bir bakalım, deneyelim bakalım mikrofon başında. Ben biraz şarkı söylüyorum zaten.
Tabii.
Şeklinde bir durum vardı zamanında da. Oradan denemelerle işte şarkı söylemelere başlıyorsun zaten. Ben çok böyle sahne alan bir adam değilim. Daha çok aranje, işte nedir?
Hani, müziğin mutfak tarafı böyle güçlendiren tarafı.
Aynen.
Evet.
Ama bir yandan da içimde ulde kalmış böyle sahneye çıkayım, kendimi göstereyim.
Evet Gürkan, sende öyle bir taraf da var aslında. Oldukça da güçlü görünüyor bence.
Yani işte birkaç kere bir şeyler denendi. Ondan sonra şimdi bu Barış'ın parçasının başında mesela benim şeyim var. Mesela kendi sesim.
Vokalim var, evet, arkada.
Evet, vokalim var. Ondan sonra daha öncesi var, hatta o şarkının bir tane de benim söylediğim versiyonu var. O sözleri ve melodisi uyuşmadı. O yüzden bu şekle çevirdik. Sonra zaten Barış'a okutacaktık biz yine onu. Ben o demo olarak okumuştum, kalmıştı öyle. Başka bir versiyonu da vardır aslında bu şarkının. Neyse. Şimdi oraya buraya vokal yap. İşte çizgi filmlere vokal yapmaya başladım, dublajlar yapmaya başladım, işte işleri o şekilde almaya başladım. Hani aranjenin dışında bir de böyle şeyler yapıyordum.
Çok güzel.
Bu arada gelişmeye başladı şarkı söyleme tekniklerim. İşte kendimi geliştirdim, nasıl yaparım, nasıl ederim. Hatta bununla ilgili ders vermeye başladım. Şimdi şu anki hayatımda da vokal koçluğu yapıyorum aynı zamanda.
Ne demek o? Biraz açıklar mısın?
Vokal koçluğu demek şu, yani şarkıyı hangi hisle söylemen konusunda bir bilgi veriyorsun karşı tarafa. İşte L harfini istemek kelimesini, mesela istemek, istemek, istemek falan, hani sert, yumuşak, E harflerini nasıl duyurmak gerekiyor, sonunda nefes mi vermek gerekiyor, başında nefes mi almak gerekiyor gibi gibi melodiyi, aynı zamanda melodinin de kıvraklarını kullanarak bir şekilde şarkının ruhunu ortaya çıkarabilecek hareketleri öngörerek sanatçıya uygulatmaya çalışma tekniği. Yani vokal koçluğu bu. Karşısında duruyorsun kayıt yaparken, bu şekilde oku, şunu şöyle yap, bak bunu, bu senin sesine, ses rengine daha iyi gidebilir diye denemeler yaparak kayıt yapıyorsun. Yani vokal koçluğu dediğimiz
Gürkan var. Şöyle bir şey sorabilir miyim? Çok heyecanlandım bu soru için. Şimdi sen tabii yıllardır işte bu piyasanın içindesin. Artık çok bir süredir de vokal koçluğu da yapıyorsun. Ya işte bir dizi geliyor, bir senaryo geliyor. Senaryo hissediyorsun, bir beste yapıyorsun. Ne bileyim işte bir yeni bir birisi çıkacak. Yeni biri geliyor mesela. Sana birini getiriyorlar, bir adam ya da bir kadın, ama aslında şöyle kabaca bakıyorsun, hiçbir şey çıkmaz bundan diyorsun. Tamam mı?
Ya.
Ne yapıyorsun Gürkan? Ne yaptın?
Bununla ilgili anım var. Ne yapıyorum biliyor musun? 2018'deydi. Böyle bir şey. daha yeni geldi başıma yani, o yüzden 2010
çok taze. Yaram çok tazeymiş.
Evet, en fenasıdır bu. Şimdi gerçekten hani yani o ilk, ne dizinin adını vereceğim ne oyuncunun adını vereceğim. Yani bir şekilde bunu es geçeceğim çünkü gerçekten hani ne ona bir şey söylemek geliyor içimden. Ne, yani onun da suçu yok çünkü yani bulunmuş bir şekilde oyuncu olmuş işte yapıyor ediyor ama dizinin içeriğinde şarkı söylemek var. Türk sanat müziği söylüyor yani.
Aha.
Türk sanat müziği söylemek o kadar zor bir şey ki yani sen notayı daha basamayan bir insana nasıl Türk sanat müziği söyleteceksin yani? Böyle bir mevzu mümkün mü yani hayatta? Öyle bir şey yok. Bunun için senin senelerce eğitim almış olman lazım. Kafana oturmuş olması lazım. Türk sanat müziğinde o kadar kıvrım var ki melodide. Çok fazla name dediğimiz hikayelerden var. Hani falan gibi bir şey yaptırtmak çok zor yani karşıdaki vokaliste. Yani onun daha notayı bastırmayı becereceksin. Ondan sonra o nameyi yaptıracaksın. Yani dizinin içinde az solist olarak bir rol oynuyor ve şarkı söylemeyi bilmiyor. Şimdi ne yaparsın bu konuda? Yapacağın şey şu. Teknolojik bazı gelişmeler oldu seneler içinde. Melodyne diye bir program var. Melodyne dediğimiz mevzu sanatçıları bile hani bir şekilde tabii ki ruhunu veremese de o program çok ruh verebilebilecek bir kapasitesi yok hala. Sanal zeka hikayeleriyle birazcık aşılacak sanırım o mevzular. Hatta sizin kullandığınız görme engellerin de kullandığı bu ses teknolojilerinin hani ekran okuyucularının içinde bulunan mevzu aslında sanal zeka mevzusu. Çünkü nefes de verebiliyor artık. Hani nefes alıyor, nefes veriyor falan konuşmalar esnasında işte ses tonunu ayarlıyor, bir metin okutuyorsun falan filan. Neyse şimdi bu teknoloji hem synthesizer olarak bizim synthesizer dediğimiz şey ses üreten bir motor. Bu motorun işte nasıl çalışmasıyla gerektiğiyle ilgili bir sürü filtreler, parametreler var. Bunları açıklamak çok zor şu an inanmadan hani saatler süre. Neyse. Buna yapacağımız uygulama şu oluyor. Sesi alıyorsun, kaydediyorsun. Kaydettikten sonra bir şekilde kalem var. Bir kalemle o sesi alıp nameleri senin istediğin şekle sokmaya çalışıyorsun. Yani mesela o diye bir şeyi diye düz okuyor mesela. Sen alıyorsun onu diye kalemle çizerek o sesi üretebiliyorsun.
Hadi canım.
Kullanıyorsun. Diye bir şey çıkıyor. Yani bu şekilde yapabiliyorsun artık. Hani dediğim gibi bu nameyi yapabiliyorsun ama mesela söz olduğunda bunun içinde o zaman zorlaşmaya başlıyor işte. Çünkü orada o sözün A'sı, işte E'si, sesli harfleri, sessiz harfleri birbirine geçerken bir ruh oluşmaya başlıyor. Ağzından çıkan bir nasıl diyeyim, böyle bir örnekleme gerekiyor. Onları yapamıyor hala programlar. Sanal zeka dediğimiz mevzu, hatta bugün Barış Özcan'dan dinlediğim bir YouTuber var, biliyorsunuz belki, çok ünlü ve çok önemli bir YouTuber gerçekten. Herkesin dinlemesini tavsiye ederim. Bugün sanal zekanın nasıl bir evrim geçirdiğiyle ilgili bir video attı. Bayağı sessizce teknolojinin nasıl bir evrim geçirdiğiyle alakalı bir video attı.
Evet.
Artık sanal zeka şiir yazabiliyor. İşte şiir alıyor mesela bir şiir yazarının şiirini alıp sana onun benzer bir şiirini yazabiliyor şeklinde bir teknolojiye doğru gidiyoruz. O yüzden hani benim de yapabildiğim şey programlar üzerinden insanların hani böyle çok zor görevler geldiğinde bu teknolojiyi kullanarak benim çok merakım olan şeyler, inan bana bunlar. Yani bu yaptığım şey müzikle alakasız aslında bir yandan. Çünkü o programın kullanılması gerektiğiyle alakalı ayrı bir ders alman gerekiyor.
Tabii.
Ama ben o kadar çok meraklıyım ki bu konulara, açıyorum. İnternetten saatlerce bilgiler okuyorum, şunu bunu yapıyorum falan filan. Kendim bir şekilde halletmeye çalışıyorum.
Gürkan, mesela ben müzisyen, ya daha doğrusu bir müzik dinleyicisi olarak şöyle bir şey hissediyorum. Özellikle son dönemde popüler müzik dünyasında çalışan birçok kişinin Bunu nasıl soracağımı da aslında bilmiyorum. Şöyle sorayım. Mesela bir popüler müzik sanatçısının bir zaman sonra çalıştığı vokalistine bir biçimde kendisi değilse de başkası tarafından bir albüm yapıldığında ben dinliyorum ki bütün o albümleri aslında güçlendiren vokalistmiş. Yani vokalistler çok ciddi
back rolle... vokalistlerden bahsediyorum.
Evet evet, yani back vokallerden söz ediyorum. O vokalist söyleyen kişiyi çok güçlendiriyor. Özellikle albümlerde ve cesaret edip konser verebiliyorsa konserlerde. Şimdi mesela az önce sözünü ettiğin şeyden bahsedeceğim. Yani mesela bütün bir hayatını bu şekilde sanal desteklerle geçirmiş popüler müzik sanatçılarının mesela sahne performanslarında büyük ölçüde hayal kırıklığı yarattığını görüyorum yaşayan biri olarak. Yani çünkü hep öyle gitmiş. Hani hiç yolu güzel bir söyleme şekliyle kesişmemiş insanlara da tanık oluyoruz gerçekten. Bu sanal şey dediğin şey, yani sanal yöntemler dediğin şey çok güçlü. Çok güçlü görünüyor şu anda bence. Şu haliyle aynen. Bile.
Aynen. Çok doğru. Çok doğru.
Peki.
Ama işte sanal gerçeklik dediğimiz mevzuları yaptıkça ne oluyor? Bir şekilde senin dediğin şeyler oluyor işte. Konserlerde rezillik yaşanıyor. İşte ne bileyim, işin ruhu kaçıyor. Yani mesela diyelim bir parçanın diğer parçayla ilgili ruhu eşit olması gerekiyor. Sanatçının verdiği konu, yani söylediği şeyin eşit olması gerekiyor gibi beklentiler de oluşuyor tabii. Hani şimdi tarz olarak tabii ki senin biraz önce şeyden konuştuk, hani hep aynı tarzı
evet.
Yapacağını biliyorsun, o yüzden
evet,
dinlemiyorsun
evet.
Gibi mevzular falan, ama bu başka bir şey. Bu ağzından çıkan kelimelerin aynı şekilde dökülmesi hikayesi. Yani senin bir sanatçıyı okuma şeklinden dolayı sevmenin başka şarkıyı nasıl okumuş acaba diye merak ettireceğin şey başka bir mevzu.
Evet.
Yani
evet,
size
evet.
Mevzusu başka. O ağzından dökülecek kelimelerin başka melodilerden nasıl çıkacağı merakı başka bir mevzu. Şimdi sesi dijital mevzulardan geçip bir şekilde karşı tarafa iletilen insanların tabii ki hep dijital ortamlardan çıktığı için doğallığı birazcık bozuluyor. O bozulduğu için de karşı taraf bir şekilde ona inanıyor. Ama içte, hep o kalpte bir şekilde o hissediliyor, o dijitallik.
Evet,
yani
evet.
Onun yapmadığını bir şekilde beyin nasıl oluyorsa anlıyor. Yani sen onu bir daha başka bir şekilde dinlemek istemiyorsun.
Evet.
Sana
evet.
Güzel veya çirkin bir şekilde anlatamadığın bir dilde geliyor. Sen yani onu anlatamıyorsun. Ya yani müzikte böyle bir şey var zaten. Her şeyi duyarsın, hissedersin, ruhen gönlün alır ya da almaz. Yani hani onun nasıl, neden almadığıyla alakalı hiçbir açıklama yapamazsın. O sana geçer ya da geçmez. Bu işte o zaman şeyden geçiyor işte. Dijital ortamların karşı tarafa ne kadar neyi nasıl ilettiğiyle alakalı olarak değişkenlik gösteriyor. Yani aslında şunu demek istiyorum. Şarkı söylemeyenler bir şekilde ya işte magazinsel ortamlarda kalmaya çalışıyorlar. Bir şekilde kendilerini göstererek insanların gönlünde tak kurmaya çalışıyorlar. Ya da çok doğal, çok yetenekli bir şekilde olup hiç de magazinsel mevzulara karışmayıp senelerce müzik yapmaya devam ediyorlar. Ki ben bunlardan birisi olarak mesela Türkiye'de şu an hala bu aralarda hatta dinlediğim Buray mesela.
Evet.
Şarkılarının ve aranjelerinin tamamen karşıya geçtiğini düşünüyorum. Mesela tarz olarak mesela insanlara hitap etmeyebilir. Mesela ben de caz müzikle uğraştım. Caz kompozisyonu olarak bir şekilde burada sohbet edebilirdik. Ama Türkiye'den konuşuyoruz şu an. O yüzden
tabii.
Mecburen onun örneğini vereceğim. Popüler kültürden çok bahsettim ben bugün. Belki de başka bir programda inşallah caz müzik ya da klasik müzik.
Sırf onunla ilgili konuşalım zaman. İstiyorum bir gün seninle.
Tabii ki her zaman.
Evet.
Ne kadar vaktimiz kaldı bilmiyorum ama. Hani, inşallah hani... Şey, başka bir programda da başka bir şekilde konuşuruz. Çok isterim.
Buray'la da çalıştınız mı peki Gürkan? Buray'la çalıştın mı? Buray'la.
Buray'la kısa bir çalışmamız oldu. Onunla ilgili de güzel bir olay var hatta. Şimdi tekrar bir remix mevzusu açmış. Deli Kız diye bir şeyi var, şarkısı var. O Deli Kız şarkısının bir remixi işte kabul edilecek. Şimdi onunla ilgili de bir çalışma var. Bakalım inşallah olursa onu da mevzulara katacağız.
Özellikle ben gerçekten şunu paylaşmak istiyorum. Programı dinleyenlere ve sonradan dinleyecek olanlara. Sonradan da programı bir platformu yüklüyoruz çünkü. Hep söylüyorum gerçekten. Ben Gürkan'la ilgili bir çalışma duyduğumda, bir haber duyduğumda çok heyecanlanıyorum. Ve her seferinde böyle deli gibi paylaşıyorum. Herkes dinlesin, herkes duysun Gürkan'ı falan diye böyle çok güzel duygular hissediyorum gerçekten. Ve bir gün ben ona inanıyorum, çok inanarak da söylüyorum. Gürkan'ı bütün dünyanın duyacağını düşünüyorum. Yani bir şey yapacak ve... bir şey olacak ve çok güzel bir şey olacak ve bunu bütün dünya duyacak. Dünyanın dört bir yanından.
İnanmanı çok, herkesin inanmasını çok isterim aslında.
Gerçekten öyle inanıyorum. Sen burada olduğu için öyle hissetmiyorum. Hep yazıyorum bunu bir yerlere. Belki duymuşsundur, belki okumuşsundur. Öyle hissediyorum çünkü Gürkan gerçekten çok değerli bir müzisyen ve gerçekten içine sığmayan bir adam. Yani kendi içine sığmayan bir adam. Hem müzik olarak hem taşıdığı başka bilgiler, başka beceriler anlamında söylüyorum bunu. Gerçekten bir gün bütün dünyanın duyacağına inanıyorum. Önce biz kapalım istedik Gürkan'ı. O yüzden programa getirdim. Peki Gürkan, şöyle devam edelim. Bilgi Üniversitesi'nde okumaya başladın. Bir yandan çalışmaya da başladın. Bir yandan profesyonel müzik hayatına da biraz geçtin. Biraz o süreçlerden de konuşabilir miyiz birlikte?
Geçiş döneminden bahsedelim.
Lütfen.
Aslında çok amatör bir şekilde yine bilgisayarlarla zaten aşırı deşirdin. Yine böyle aranjeler falan filanlar, denemeler yapılıyordu o zamanlar. Ama çok güzel bir şans geldi ayağıma. 2001 yılında İstanbul'a ayak bastığımda Coşkun Sabah'la çalışma fırsatı yakaladım.
Coşkun Sabah çok hızlı olmuş.
İlginç bir şeyi oldu, isteği oldu. New Age bir albüm çıkartmak isteme mevzusu oldu. Şimdi burada hem yaptığım şeylerin beğenilmesi benim hoşuma gitti. Demolar yapmıştım. Çok güzel tıkır tıkır da paramı alıyordum açıkçası. Yani düşünün hani. Okula girmişsiniz, ilk yılınız İstanbul'da böyle bir şey yapmaya başlamışsınız. Gitmişsiniz, Coşkun Sabah'la çalışmaya başlamışsınız. Bir yandan okul bastırıyor, bir yandan işte dışarıda çalışmanız gerekiyor, para kazanmanız gerekiyor yaşamak için. Bir yandan bu projeye de kafa yormanız gerekiyor. Ne oluyor? İşte orada bir patlak veriyorsunuz mecburen. Şimdi ben Coşkun Sabah'la çalışırken projeleri geçiştirememeye başladım.
Yani okul projelerine.
Zulmüne de gelmiş oldum bir yandan açıkçası. Hani para kazanmanın zulmüne gelmiş oldum. Hani bir şekilde bir şeylerin beklemesi gerekti. Yani bu şans tabii, hani birazcık da şans da gerekiyor ama Bilgi Üniversitesi'ne girmek zaten ayrı bir seçenekti benim için. Hani yolumu değiştirmiş oldum gerçekten. Ankara'da kalmadım. İşte burada ünlülerle çalışma fırsatını bulma imkanım oldu. Şimdi 2004 yılında Indigo diye bir grubumuz vardı. Biraz bahsettim birazcık, hani rock müzik öğrendim oradan falan filan derken. Indigo grubuyla çalarken sürekli bizim bara şey geliyordu. Yani ünlüler geliyordu. Tek tek onlarla konuşurken işte hani sahneden klasik, yani hani sahneden iniyorsun, ara veriyorsun. İşte tanıdıklarla bir şekilde onlarla kaynaşıyorsun, ediyorsun. İşte ben de şunu yapıyorum, aranje yapıyorum, şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum. Hmm. Şöyle stüdyo var, şudur budur zaten kurmuşum, etmişim falan, kayıt stüdyosu falan birazcık böyle başlangıcımda yapmışım evde. Orada şey başlıyor işte, jingle müzikler falan, hani böyle reklam müzikleri yapmaya başlıyorsun.
Neler yaptın? Bir iki örnek versene bize mesela jingle'larda. Kulaklarımızı tanıdık gelen.
Mesela müziği başlangıcımdır.
Evet.
Onları mesela kocaman böyle kasalarla falan dolaşıyordum o zamanlar. Laptop falan böyle falandı. Kolumun altına alıyordum kasayı, gidiyordum stüdyoya, orada kaydediyordum falan proje. Çünkü kasanın içinde olduğu için hani hard disklerle taşınamıyor o dönemler. Gidiyorsun kasayı götürüyorsun falan, bağlıyorsun başka bir sisteme, onu çıkar oradan tak bilmem ne, kayıt yap, şu bu. Çok zordu gerçekten. O şekilde başladı yani hani aslında piyasaya girişim birazcık benim jingle müzikleri yapmakla başladı. İşte o bahsettiğim Indigo grubunun, yani biz o grupla şey çalıyorduk, onun da bilgisini vereyim.
Lütfen.
Yabancı pop rock müzik yapıyorduk. Taksim'de Line Music Club diye bir bölüm şeyimiz vardı bizim. Senelerce orada çalıştık.
Bir türlü gelemediğim.
Ya inan bana, ben o grupta çok büyük sound hani yapma teknikleri bir şekilde öğrendim. Neden? Çünkü olduğu gibi aynı çalıyordu parçaları. Öyle bizim şey şansımız yoktu. Yani grup öyle bir oluşum içerisindeydi ki. Valla grubun içinde girdiğimde Ankara'da mesela ben gidiyordum, halk müziği de çalıyordum, şunu da çalıyordum, bunu da çalıyordum ama çaldığım şekil istediğim gibi. Hani not çalarsam çalarım, sahne falan hani eşlik ediyorum sonuçta, piyano eşliği yapıyorum falan filan. Hangi istediğim sound çalarsam çalarım. Şimdi İstanbul'a geldiğimde işler değişti. Bir de pop müzik değil, yabancı pop rock müzik çalıyorsun. Her şey yazılı çizili. Soundların aynı olması gerekiyor. Kesinlikle öyle kendi kafana göre bir şey yapamıyorsun.
Doğaçlama yok yani.
Yok tabii. Nerede? Yani öyle caz müzik gibi rahat bir ortamın yok. Yapacağın şey nedir? O müziğin içinde ne varsa aynısını klavyene yazacaksın o soundları. Bir de ben sound yazmayla uğraşıyordum klavyenin içine.
Tabii.
Aynısını karşı tarafa vereceksin. Bizim grubun şeyi, esas numarası buydu. Bu da bana neyi öğretti? Ses nasıl yazılır? Ses müziğin içine nasıl katılır, hangi sesler nasıl aranjede işte nerede bulunmalıdır gibi bir sürü şey. Bunu yaparken tabii back vokal de yapmaya başladım bir yandan. Yani klavyeyle birlikte back vokali de geliştiriyorsun o arada. Ondan sonra işte bunları yaptıkça işte sanatçılarla tanışıyorsun. Tanıştıkça işte onların yaptığı şeyleri dinleyip tekrar onları kopyalıyorsun, ediyorsun. İşte onların isteklerini yapmaya başlıyorsun, vizyon geliştirmeye çalışıyorsun. Tabii seneler geçiyor. Özlem Tekin'le çalıştım işte 2013 yılında. Mesela onunla çalışmak gerçekten büyük bir zevkti benim için. Çünkü gerçekten müzikle kafayı kırmış bir kadın.
Yani. Öyle öyle hani Özlem Hanım, evet.
Gerçekten seneler önce o 94 yılında çıkarttığı albüm çok değişik bir albüm. Yani Şebnem Ferah'la karşılaştırır insanlar genelde onu.
Yok ama çok ayrı kulvarlar ya.
Yani. Hiç alakası yok. Evet, müzik tarzı olarak rock müzik falan filan ama yani Özlem Tekin'in pop yaptığı şeyler var, bir sürü işte denemeleri var. Ne bileyim, bir sürü şey denildi ve Türkiye'de gerçekten biraz progresif bir müziğe kaydığı için de bir şekilde yerine Şebnem kadar tutturamadı. Niye? Çünkü o daha çok böyle Türk müziğinin dışında daha çok şey denildi. Ondan dolayı da hatta 2013 yılında işte Kargalar diye bir albüm var mesela. Orada çalışırken inan bana o kadar sert bir müziğin içine gireceğimi hiç hayal etmiyorum.
Hemen azıcık dinletiyorum, çok az.
İlk defa aşk bir işkence.
YouTube'dan bulabilirsen dinletebilir misin bilmiyorum, oradan yapabiliyor musun?
YouTube'dan bir dakika bir deneyelim ama radyo ulaşır mı? Yok, ulaşmayabilir.
Yani şöyle diyeyim, dinlemek isteyenler Özlem Tekin Kargalar yazsın. Onun bir normal versiyonu o.
Şu an benim dinlettiğim nedir peki?
Orada. şu an onu dinlettiğin versiyon şey, pop versiyonu.
Heh, tamam.
Remix versiyonu ama pop versiyon. Orada birazcık daha elektronik bir kafayla bir şeyler yaptık. Daha çok böyle EDM sound dediğimiz bir müzik türü var.
EDM. Bilenler.
Bu denedik orada 2013 yılında. Gerçekten değişik oldu. Ama onun Kargalar parçasını dinlediğinizde şeyi anlayacaksınız zaten. Buna uygun yani.
Çünkü evet.
Orada hard metal bir sound var yani. Gerçekten çok sert bir müzik. Özlem o soundları çok seviyor. Gerçekten tam da başardı. Gerçekten çok iyi oldu albüm. Bir de böyle bir şey denedik. Hani dijital bir mevzu olsun. İşte bunun hani EDM versiyonu olsun diye. Tekno demeyelim ona. Daha çok böyle remix diyelim. Hani benim yaptım. Ekstra bir mevzu. Ben ondan sahne de aldım o yıllarda.
Ne kadar çalıştınız Özlem'le? Epey çalıştığınız gibi hatırlıyorum. Özlem'le epey çalıştınız değil mi zaman olarak?
Tabii yani işte senelerce diyelim hatta. Nasıl diyeyim sana? 2016-2017'de ben işte şeyden ayrıldım, hala görüşüyorduk, öyle diyeyim sana.
Yani
başka işte başka şeyler de yaptık, reklamdır, şudur budur, hani sürekli bir aradaydık. Yani sonra işte zaten bir şey yapmamaya karar verdi, orada durduk.
Anladım.
Bizi yapmıyor, çaldım da zaten yani. Durumlar öyle.
Şey peki ben onu mesela çok bir dinleyici olarak çok anlaşılır bulmuyorum. Yani Özlem gibi böyle müzikle gerçekten kafasını kırmış bir hatunun bu kadar bir sıkışmışlık, hani çünkü müzik dediğin şey taşan bir şey değil ya bir yandan. Yani bir de Özlem mesela çok da cesur işler yaptı. Yani hani
Özlem'in kafasında çok yapmak istediği şey vardı, ondan kaynaklanıyor. Yani işte dediğimiz mevzu, bir sanatçının bir tarzı oluyor. İnsanlar o tarza göre o sanatçıyı seviyor şeklinde bir durum var. Ama Özlem'de çok fazla tarz var. Çok fazla tarz olduğu için de sesini her şekilde kullandı.
Çok.
Her şekilde aranje yapıldı. Her şekilde müzik türü yapıldı. Her şekilde beste yapıldı. Bundan dolayı da bir karmaşası oldu onun ve karşı tarafa bir karmaşa yarattı. Hani Özlem ne söylüyor? Özlem nedir?
Evet.
Gibi
evet.
bir evet. soru işareti oldu. Ondan dolayı da açıkçası hani Özlem'in müzik tarzının belirsiz oluşu birazcık onun kaybolmasına neden oldu yani. Mevzu aslında buradan kaynaklanıyor diyebilirim.
Peki bir şey daha çalalım istiyorum. Ne çalalım sadece?
Ne çalalım? Mahzeni dinlettik mi?
Dinlettik birazcık ama tamamı dinletmedik. Dinletelim mi tamamını? Biraz koklattık olabilir. Yani koklattık.
Tamam, bence onu dinletelim onun ilerisi çünkü biraz oldukça değişiyordu.
Evet. Peki o zaman yani, tamam. Bir Gürkan Kömürcü düzenlemesi Özgün'den Mahzeni dinleyeceğiz. Bu düzenlemeyi lütfen dikkatle dinleyin. Çok özenle çalışılmış. Sevdanın Güncesi devam edecek. Birazdan görüşürüz.
Bilsen neleri affettim, neler feda ettim. Zaman zor geçti ama geçti. Her şey birdenbire nasıl değişti? Ama ben sana veda ettim, kalem kağıt alarken. Kalanını feda ettim, bir ihtimal bağlarken. Ben bilirim bunu zaten, iki göz gibi bazen birbirini görmezken. Aynı yerde birleşen sen, ben gibi kayten. Seven anlaşır madem, beni boğdu bu mahzen. Elini tutup çıkıp gitsen. Bilsen neleri affettim, neler feda ettim.
Zaman zor geçti ama geçti. Her şey birdenbire nasıl değişti. Ama ben sana veda ettim kalem kağıt alarken. Kalanını feda ettim bir ihtimal bağlarken. Kalana tutunduğumda hatırana saygımla. Ona sığınıp dua ettim yarınları beklerken. Ben bilirim bunu zaten. İki göz gibi bazen birbirini görmezken. Aynı yerde birleşen sen ben gibi kalpten. Seven anlaşır madem. Beni boğdu bu mahzen. Elini tutup çıkıp gitsen. Ben bilirim bunu zaten. İki göz gibi bazen. Birbirini görmezken. Aynı yerde birleşen sen ben gibi kayten. Seven anlaşır madem. Beni boğdu bu mahzen. Elini tutup gitsem. Ben bilirim bunu zaten. İki göz gibi bazen. Birbirini görmezken. Aynı yerde birleşen sen ben gibi kayten. Seven anlaşır madem. Beni boğdu bu mahzen.
Evet, biz şu anda geri döndük. Özgün'ün bu harika şarkısını Gürkan Kömürcü'nün harika düzenlemesiyle dinledik. Şimdi gerçekten düzenleme bir şarkının kurtarıcısı da olabilir, yok edicisi de olabilir. Yani hani çünkü çok sevmediğiniz bir düzenlemede dinlediğiniz bir şarkıyı yeni bir düzenlemeyle sevip aşık olabilirsiniz. Bununla ilgili çokça örnek şarkılar mutlaka vardır. Gürkan, sana şöyle bir şey sormak istiyorum. Sen gerçekten yıllardır bu müzik piyasasının içindesin ama pek çok sektörde olduğu gibi müzik piyasasında da bir tekelleşme, belli işlerin belli kişilerin elinde tutulması, yıllarca duyduğumuz hep aynı isimler ve hep aynı yüzler, hep aynı sesler, yeni bir alanın açılması ve yeni insanların katılması süreci nasıl oluyor? Zor bir süreç mi? Neler söyleyebilirsin? Ya bir değerlendirme yapacak olursan.
Bunu kalıcı ve gidici olarak iki şekilde belki söyleyebiliriz. Mesela şimdi Spotify dediğimiz, iTunes dediğimiz ortamlar var. Artık hani müzikler buralardan izleniyorlar ve orada Top 50 Türkiye dediğimiz zaman bazı isimler çıkıyor. Şimdi trap müzik biliyorsun, trap dediğimiz rap müzikler, işte trap tarzı denilen bir müzik türü çıktı. Açıkçası müzisyenlerin çok tercih etmediği bir müzik bu. Artık hani gına geldi bizde yani o mevzu. Çünkü gerçekten orada bir müzik yapman gerekmiyor. Ama beğeniliyor bir şekilde gençler tarafından, gerçekten çok tutulan. Ve anlamadığımız bir şekilde bu kadar nasıl yükseldi bu müzik şekli dediğimiz bir müzik haline geldi. Ve biz 10 sene öncesinde bunun tutacağını Amerika'da yaşayan müzisyenler tarafından öğrenmiştik aslında. Trap müzik yapın, trap müzik yapın. Türkiye'ye işte geç geliyor. Yaparsanız bakın hayatınız değişir falan filan gibi şeyler. Şimdi gidici müzik dediğimiz mevzulardan birisi oluyor trap müzik. Neden? Çünkü piyasada ünlü olmayan, adı şanı duyulmayan insanların bir anda yükselişine sebep oldu trap müzik. Yani trap müzik kim yaptıysa o Türkiye 50'ye katılma şansını yakaladı. Bir şekilde ne prodüksiyon gerekti, ne bir tanıtım gerekti. Neden? Çünkü artık insanlar İnternet üzerinden bir şekilde müziklerini duyurmaya başladılar. Mesela prodüksiyonu olan müzikler genelde bizim 90'larda, 2000'lerde yapılan müziklerin prodüksiyonu oluyor. Neden? Çünkü onlar o şekilde görmüşler. Eskiye bağlı bir şekilde çalışıyorlar. Bunlar da kalıcı oluyor. Neden? Kalıcı olmasının sebepleri şu. Onlar müziğe inanıyorlar. Müzik melodisinin bir şekilde kalıcı olduğunu düşünüyorlar. Mesela biz bugün dinlediğimiz trap müziklerde o kadar çok fazla laf geçiyor ki.
Evet, evet.
Laflar ardı ardına ve tüketicinin inanılmaz bir şekilde, hızlı bir şekilde onu tüketmesiyle bitiyor. Yani iki haftada mesela bir dinlediği bir parça iki hafta, üç hafta içerisinde bitiriyor dinleyici. O Spotify'da, iTunes'da bir numara oluyor. Sonra bir ay sonra bir bakıyorsunuz 30'lara düşmüş, 40'lara düşmüş bir şekilde bitiyor. Hani şey konuşuyorduk şimdi, hani kalıcı ve gidici dediğimiz müzikler. Kalıcı olanlar da eski tür müziklerin modernize edilmiş halleri olarak devam edebiliyorlar. Uzun süre yukarılarda kalabiliyorlar. Neden? Çünkü sen onu mırıldanabiliyorsun. Yani hani bir ay, iki ay değil, yani bayağı bir, yani belki de bir sene, altı ay, bir sene gibi şekillerde mırıldanabiliyorsun. Hatta bazıları o kadar çok kalıyor ki 10 sene geçiyor, hala devam ediyor yani onun şeyi, popülerliği. O kadar hit olmaya çalışılmış bir parça mesela. Yani gerçi o belli olmuyor. Yani hit olsun diye uğraştıkları parçalar hiç tutmuyor. Bazen bir sallıyorlar işte, böyle de bir parça yapalım dediği parça bir bakıyorsun hit olmuş falan. Melodik ve çok daha az akışkanlı, yani sözlerinin anlaşılabilir olan müzikler böyle biraz daha sanki şey gibi, kalıcı gibi şu an günümüzde.
Peki şey evet, soracağım bunu... sana. Mesela bir kişi düşün, herhangi bir genç ya da ne bileyim artık yaşını başını almış biri de olabilir, fark etmez. Ama böyle içinde de bir hayatının işte bir döneminde bir müzik yapayım ve profesyonel bir şey yapayım ve aslında bu profesyonel yaptığım bir şeyde de işte 3-5 kişi değil de beni birileri duysun diyen kişilerin nereden başlaması lazım? Mesela ben hep duyuyorum artık çevremde, diyor ki 100 bin lira buldum, işte x evet, aranjörle buluştum, tek bir şarkı yaptık ama bir şey çıkmadı diyor mesela. Şimdi müzik dediğin şey bir beste, evet, bir ses, evet. Aynı zamanda doğru kişiyle buluşma, işte ne diyeyim, doğru klibi çekme, doğru kostümle buluşma, bir bütün müdür, yoksa müzik sadece müzik midir? Ne dersin?
Ya işte ben bunu anlayamıyorum gerçekten Sevda. Neden biliyor musun? Şimdi açıkladığım şeyi hep çürüttüğüm noktalar oluyor kendi içimde. Mesela inanıyorsun, bir şeye inanıyorsun gerçekten. Hani bu saydığın her şeyin olması gerekiyor. Bir yerde toplanması gerekiyor. İyi aranjör, iyi mix yapan, işte iyi prodüktör, işte senin o parçayı duyurman için reklam paran olması gerekiyor gibi gibi bir sürü sayacağımız nokta var. Ve sen bunları yapıyorsun, bir şekilde izletiyorsun kendini. Negatif ya da pozitif bir şekilde o izlenmiş oluyor. İzlenme sayılarına ulaşması demek zaten hani insanlar tarafından vay bayağı izlenmiş. Ama bir yandan bu izlenmelerin negatif bölümü de var.
Var.
Kimse bunları görmüyor. Negatif izleyiciler nereden geliyor peki? Sen reklam veriyorsun, tıklıyorsun mecburen. Tabii ki karşındaki kişi reklamı görünce tıklamak zorunda kalıyor. Bir şekilde bir günde 1 milyon izleyici alabiliyorsun, 2 milyon izleyici alabiliyorsun. Reklam verdiğin için çat diye senin parçan 1 milyon, 2 milyon izlenmeye ulaşıyor. Şimdi o 1 milyon, 2 milyon izlenme reklam sayesinde oluyor. İnsanların onları paylaşarak ya da severek bir şekilde milyon kere dinlemesine sebep olan şeyler değil. Mesela YouTube'da çok büyük örnekleri vardır mesela işte. Böyle Türkiye'de falan olan bir parça mesela popüler diyelim. 200 milyon izlenmiş falan mesela. Nasıl olabilir yani? Gitmişsin, Michael Jackson'ın parçasına bakıyorsun 7 milyon. Yani şimdi bir mantığı var mı yani? 7 milyon. 7 Michael milyon. Jackson yapmış onu 90'lı yıllarda, koyulmuş YouTube'a 2000'li yıllarda, 2005'li yıllarda. Gitmiş 7 milyon izlenmiş, sen onu koymuşsun bir ay olmamış 220 milyon izlenmiş. Yani böyle bir mantık yok. Hani öyle bir tutma olayı da yok. Bu nedir? Para verip bir şekilde onun reklamını yaptın ya da izlenme satın aldın gibi.
Öne çıkardın yani.
Ortaya tabii. Şimdi kalıcılık mevzusu dedik. İşte o kalıcılık mevzusu, gidicilik mevzusu bunlardan kaynaklanıyor ne yazık ki.
Ya çünkü ben şeyi duyuyorum mesela evini arabasını satıp işte bir miktar parayı bir araya getirip bir de şöyle düşünüyorsun Gürkan aslında ya düşünüyorsun ki mesela ya yetenekli insanlar bu kadar olamaz yani hep aynı piyasada hep aynı insanlar olamaz mesela enstrümanlar dinliyorsun bir şeyler çalanları dinliyorsun sesler dinliyorsun ve diyorsun ki yani bu çok ortalamanın üstünde bir şey yapıyor. Yani popüler değil, profesyonel de değil ama mesela o tarafa geçmek, hani o tarafa geçmenin bir köprüsü bir şey mi var? Yani çünkü öyle bir problem de yaşıyor. Mesela bir sürü insanların, bir sürü arkadaşlarımın çok ciddi paralar harcayarak ve gerçekten hani kendilerinin belki de bütün yıllarının emeğini harcayarak bir şeyler yaptığını görüyorum ve tanık oluyorum ve hiçbir yere varamadıklarını görüp hayal kırıklıklarını da görüyorum.
İşte biraz önce söylediğim şey hani söylediğim şeyleri çürüttüğüm şeyler oluyor. Mesela onu diyecektim şimdi tam onu açıklıyordum. Mesela Tuğçe Kandemir örneğini vereceğim. Tuğçe Kandemir dediğimiz kişi gerçekten böyle internet üzerinden mesela cep telefonuyla kayıt yaparak ünlü oluyor. Nasıl oluyor? Yaptığı vokal hareketinin hiç kimse tarafından yapılmamış olması bir. İkincisi o söyleme tekniğinden dolayı oluşan nameler, Türk ezgilerinin bir şekilde desteklenmesi ve bestelerinin de çok değişik olması. Yani aslında aynı sayılabilecek dediğimiz bestelerin bir şekilde farklı okunarak kulakların kabartılmasından dolayı oluşan bir mevzu. Şimdi İnsanlar bunu dinliyorlar, lan ne kadar değişik, aa ne kadar güzel falan deyip WhatsApp'tan, Instagram'dan, oradan buradan paylaşmasıyla çat diye prodüksiyona gerek kalmadan bir vurgun yapmasına sebep oluyor. Yani hani böyle insanlar da var mesela çat diye. Şimdi ben Ceylan Erten mesela dinlediğimde hani ne diyebilirim, bana mesela çok yani sesi mesela değişik böyle. Yani daha cazvari bir mevzuya gidecekmiş gibi geliyor. Ama öyle bir okuma şekli var ki hani insanların sevip sevmemesinin dışında ilgisini çekebilecek bir mevzusu var. Yani şarkıları bitirirken diye bir aşağı indim. Yani diye bitirmiyor mesela. Tamam mı? diye bir teknikle bitiriyor. Sen falan gibi bir şey yapıyor. Bu heyecanlı olması, korkulu olması bir merak uyandırmasına sebep oluyor insanların ve orada diyorsun ki aa bu Ceylan Erten tarzı. Şimdi yapılmamış bir tarz oluşturmuş oluyorsun sen. Böyle bir kitle oluşmaya başlıyor. Ceylan Erten kitlesi diye bir şey oluşmaya başlıyor.
Ve sonra ona benzeyen başka insanlar doğuyor ve fakat aynı olmuyor.
Aynı olmuyor bırak, onlar direkt kaybediyorlar. Evet. Neden? Çünkü taklit etmiyorlar.
Çünkü Gürkan'cığım bak bir dinleyici olarak bunu söylüyorum. Lütfen, lütfen bu çalışmaları yapanlar lütfen dinlesinler. Bazen sadece bir şeyden bir tane yetiyor arkadaşlar. Ne olur zorlamayın. Yani lütfen zorlamayın.
Yani aslında kendiniz olun demek gerekiyor.
Evet, yani evet gerçekten.
Kendi tarzınızı oluşturun demek gerekiyor. Çünkü en çok yürüyebileceğiniz tek nokta bu. Ben çoğu müzisyende hep şeyi görüyorum, birilerini taklit ediyor insanlar.
Evet.
Hep taklit, hep taklit. Taklit edilen şey de tutulmuyor. Neden? Farklı bir şey değilsin. Gidiyor onu orijinalinden dinliyor insanlar. Yani senin onu yapmanda bir şey olmayacak. Aynı şey yapıyorsun.
Peki.
O yüzden hani bu mesajı verebiliriz gerçekten. Yapılacak şeyin kendine özgü bir imzası olması lazım. Yani karşı tarafın senin tarzına aşina olması lazım. Bu Ali'nin tekniği, bu Veli'nin tekniği, işte bilmem neyin tekniği falan demesi lazım. Bu ses çok daha değişik ve bunu kesin şu okumalıydı dedirtmesi lazım. Mesela arkasından böyle söylentiler yaptırması lazım. Yani bir parça, şu parçayı da şundan dinlemek lazım aslında falan diyecek bir tekniğinin olması lazım.
Ya çok çok önemli bir şeyden söz ediyorsun gerçekten.
Evet.
Peki bir mesela bir Gürkan Kömürcü tamam hani beste yapıyor işte arada bir de çaktırmadan da söylüyor biz de keyifle dinliyoruz ama böyle bir albüm böyle bir toplu bir şeyler gelecek mi yakın zamanlarda?
Ya her zaman işte terzi kendi sökünü dikemez hikayesi.
Başka söküklere vakit ayırmaktan, evet.
Yani her seferinde yükseliyorum, inan bana, herhalde 10 yıldır herhalde böyle bir şeye yükseliyorum. Yükselip iniyorum. Nasıl oluyor bilmiyorum ama bu sene böyle içimde şey var. Bütün her şeye hayır deyip, bütün projelere hayır deyip.
Her şeye hayır deme ama mutlaka kendine de vakit ayır.
Ya yo yo, her şeye derken işte hani benim mesela böyle önümü kesecek projeler ve ondan bir şey kazanmayacağımı bildiğim, yani bana bir şey bir artısı olmayacağını bildiğim projelere hayır demeyi düşünüyorum. Yani hayatta en güzel laflardan birisidir bence hayır.
Kesinlikle.
Yani, yani kendine zaman ayırmanın ve kendini tanımanın, kendine ne katabilirim dediğim anları oluşturacak şeydir hayır.
Peki nasıl yani, bir mesela bir albüm tasarlarken Gürkan Kömürcü böyle bir albüm düşünürse nasıl bir şey olur? Yani nasıl bir şey olur derken şey, çünkü o kadar çok farklı yerlerde yer aldın ki sen, işte rock albümlerinde çalıştın, elektronik müzik çalıştın, işte background'un caz geliyor, hani cazdan geliyorsun. Popüler müziği bir kere çok iyi biliyorsun. Birçok alanda çalışmalar yaptın. Halk müziğinde de çaldım diyorsun mesela. Ve daha kim bilir bilmediğimiz ne var. Yani biz daha konuşamadık bile birçoğunu. Nasıl bir şey çıkacak ortaya?
Yani ortaya çıkacak şeyin aslında biraz böyle elektronik, funk karışımı. Üçünün bir arada olduğu bir müzik istiyorum aslında. Funk dediğim için biraz cazı, biraz böyle işte olan. Biraz Kenan Doğulu'ya özgü şeylerin olup ama...
Ya ben seni nasıl hayal ettim biliyor musun Gürkan? Şu an senin albümünü şöyle hayal ettim. Yıllar önce çok böyle öne çıkmadı. Çok geri planda kaldı ama çok sevmiştim ben o albümü. Çok uzun yıllar dinledim. Bir Gökhan Kırdar albümü vardı. Çok... Evet. Çok nefis bir albümdü. Ve bence Gökhan'ın kariyerindeki en iyi albümlerden en iyisiydi bence. Hatta çok iddialıyım, evet. Çok böyle kafamda öyle bir şey biçimlendi ama ne çalarsan dinlerim Gürkan. Hepsini dinlerim.
Vallahi.
Vallahi dinlerim.
Yani gelecek şeyi sürpriz diyelim. Çünkü evet, gerçekten kafamda bir sürü oluşturduğum soundlar var. Bunların da bana özgü olmasını istiyorum açıkçası. Şimdi hani söylersem...
Söylemeyelim, evet. Merak edelim. Hani,
evet.
Merak edelim.
Bir şey çıkacak. Ama
çünkü senin çok biriktirdiklerin de var. Yani yıllar içinde biriktirdiklerin. Belki istedim. Yepyeni bir şey, yeni ruh halinle, yeni biçiminle.
Mesela şimdi benden, yani benim sesime çok yakıştığını düşündükleri, insanların çok böyle sesime uygun buldukları bir tarz var. Dizi müziklerinden bir tanesi mesela işte Tebessüm diye bir parça var mesela.
Çalalım mı onu?
Bir onu dinletirsek mesela. Tamam. Şimdi onu mesela çok bana uygun buluyorlar ses renginden dolayı. Ama içinde daha kapı, yani böyle daha kıpır kıpır işte aynı zamanda müziği de duyurabileceğim, aynı zamanda duyguyu da karşıya verebileceğim ve eğlendirebileceğim bir müzik istiyorum aslında.
Peki, Dayan Yüreğim dizi müziği, Dayan Yüreğim diye bir diziden Tebessüm çalalım.
2017'de yapılmış Ece Uslu dizisidir.
Tamam.
Ece Uslu'nun oynadığı.
Tebessüm'ü Gürkan vardı. Kömürcü söyleyecek. Bakalım ne demiş Gürkan? Tabii.
Yokluğunla üşüyor benliğim, her daim yanımda kal. Bitmişsin sana gülümseyişim, bir oyun içinde savrulup gitmişiz. Belki gerçekler içinde oyuncak olmuşuz. bir oyun içinde savrulup gitmişiz. Belki gerçekler içinde oyuncak olmuşuz. Bu bekleyişlerim, haykırışlarım olmuş fark etmeden. İncitirim diye korkarım, öyle sakin durgun ben. Yüzündeki tebessümü bulduğumda kapılırım benliğine. Sarı sarpa yüreğimin derinliğinde bir tek sen gör beni. Duyu beni, gör beni. Sen duy beni, gör beni. Duyu beni, gör beni. Sen. Benliğim her daim yanımda kal. Bitmişsin sana gülümseyişim. Bir oyun içinde savrulup gitmişiz. Belki gerçekler içinde oyuncak olmuşuz. Bir oyun içinde savrulup gitmişiz. Belki gerçekler içinde oyuncak ol.
Evet, Ece Uslu'nun rol aldığı bir Dayan Yüreğim adlı bir dizi. Bunu diziciler çok iyi bilirler. Ben hani bunu çeşitli programlarda da söylüyorum. Çok çok çok uzun yıllardır. En son pembe dizilerde kalmıştım. Brezilya dizilerinde. Çok uzun zamandır izlemiyorum. Ama Dayan Yüreğim dizisi Gürkan Kömürcü'nün yaptığı harika bir çalışmayla fonda devam ediyor. Peki Gürkan, şöyle bir şey aslında sormak istiyorum. Az önce biraz bahsettik. Özgün'ün bu Mahzen çalışmasında bir düzenleme yaptın, evet, ama başka çalışmalar da mı var? Yapacak mısınız birlikte bir şeyler?
Şimdi Özgün'ün zaten albümünü işte yapacağız. Hı hı. İçinde 10 tane falan parça olacak belki.
Hala öyle albümler yapılıyor mu Gürkan'cığım?
Tabii tabii, yapılmaz mı? İşte o biraz önce bahsettiğimiz Buray dediğimiz sanatçımızın yani her sene neredeyse bir albümü çıkıyor. Ben helal olsun diyorum açıkçası. Yani,
o da bir cesaret çünkü artık.
Çok çok büyük bir yatırım. Yani albüm yapıyor, ondan sonra sene içerisinde de o albümün içindeki parçalardan klipler çekiyor zamana göre. Mesela çok güzel bir stratejisi var.
Çok güzel bir şey. Bir de hala buna inanan, yani bir albüm yapmaya ve onu takip etmeye inanan birinin olması bana çok iyi geliyor. Yani eski gibi hissediyorum.
Kesinlikle, kesinlikle. Yani şu an Berkay var işte, benim şu an hani Türkiye'de gördüklerim var yani, karışık. Şu an bayağı var. Simge var işte, biraz önce bahsettiğimiz. Benim şu an takip ettiklerim bunlar hani Türkiye'de. Yurt dışında da zaten deli gibi albüm çıkmaya devam ediyor.
Başladınız mı Özgün'le albüme? Yani yavaş yavaş başlamışsınız.
Özgün'le başlandı. Hatta şu an bir tane parçanın aranjesi bitti. Okumaları bitti. Şimdi onları tatilden sonra, döndükten sonra güzelce paketleyeceğim. Bitecek. Sonra ikinci parça gelecek. Ve bayağı bir hızlı bir şekilde bitireceğiz. Belki de önden bir tane yine bir single çıkacak. Parçaların içinden. Sonra mı albüm bitince o single'ı da onun içine dahil edeceğiz belki de.
Yani peki şöyle şekilde... bir şey sorayım mı sana Gürkan, bir müzisyen olarak? Şimdi bir bestenin işte oluşturulma aşamasını, yapılışını, düzenlemesini, vokallerini, işte o enstrümanların yerleştirilmesini, sanatçıyla çalışma anlarını, hepsinin içinden geçen bütün bu süreçleri bilen biri olarak sonra elinde tutmaya başladığında ne hissediyorsun?
Ya o ben yaptım hikayesini geçtim artık. Yani çok güzel bir duygu.
Ya uzaktan bakmak nasıl oluyor? Çok merak ediyorum hani şeyi.
Uzaktan bakmak şöyle oluyor. Yani zamanında işte Barış Akarsu'nun Gözlerin parçasının arabalarda çalması, dışarıdan duyuyorum, sağdan soldan duyuyorum falan. Elinde tutmasının dışında insanların onu dinlediğini görmek bir vay be. Ben yaptım dedirtiyor açıkçası. Yani çok güzel bir duygu o gerçekten. Onu duyduğunuz zaman zaten yapmaya devam ediyorsunuz. Yani çünkü o orada bir rağbet var. Demek ki sevilmişsiniz. Bir şekilde bir yaptığınız bir şey beğenilmiş. O zaman ben neden devam etmeyeyim gibi bir şeyle ilerliyorsunuz. Yani duymasanız açıkçası yaptığım şey hiçbir işe yaramıyor zaten deyip belki de gururunuz kırılacak ama belki de inatçı bir insansınızdır. Kırılana kadar devam edeceksiniz yani. O şekilde bir mevzu oluyor. Ben şu an yapacağım albümün de açıkçası duyulur olmasına çok dikkat edeceğim. Hit olmasına tabii ki dikkat edeceğiz ama kalıcı olmasına da dikkat etmek lazım. Şöyle bir şey söyleyeyim. Benim müzik anlayışımın ve piyasanın bir şekilde tam ortasını bulacağım bir şey.
Çok önemli. Ya çünkü hani şöyle şeyleri de çok duyuyoruz ya Gürkan. Mesela işte pek çok kişi albümler yapıyor. Sen de onları bayağı dinliyorsun, sindiriyorsun. Ve bir 5. albümde diyor ki bu benim en iyi albümlerimden, en iyi albümüm. Kendimi en doğru bununla ifade ettim. O zaman biz seni yanlış mı anladık mesela?
Yok yani belki de bu şey Mor ve Ötesi mesela grup olarak buna örnek verilebilir. Adamlar mesela 2005 yılında çıkardıkları albüm ilk albüm gibi duyulsa da onun öncesinde iki tane albümleri var.
Tabii canım.
O albümlerde hiç duyulmamışlar. Ama adamların bir stratejisi varmış mesela. İlk iki albümde güzel parçaları bir kenara kaldıralım. Bu albümlerde zaten biz birazcık duyulacağız. Yavaş yavaş albümümüzü bir tanıtırız, kendimizi tanıtırız. Sonra biraz tanındıktan sonra en güzel parçaları bir albüme toplarız, hepsini gireriz, böylelikle tutarız.
Çok iyiymiş ya.
Evet, tutmuş bu. Yani 2005'te çıkan albüm gerçekten onların en hit parçalarının olduğu albüm yani. En zirve yaptıkları albüm yani. Ben hala dinliyorum, çok severim.
Ya çok severim ben de Mor ve Ötesi.
Çok başarılı.
Hep başka bir yerdedir gerçekten.
Evet.
Peki Gürkan, yani, reklam müzikleri de yapıyorum dedin değil mi?
Aynen.
Yani yaptım bir dönem.
Her türlü kulağa girmek zorunda kalıyorsunuz. O acayip oluyor. Şimdi vokalistliğimi de kullanmaya çalışıyorum o sektörde. Aranjesini yapıyorum, işte konusunu buluyorum. İşte bir şekilde enstrümanların görüntüde ne anlatması gerektiğiyle alakalı işte bir şeyleri sezmeye çalışıyorum. Bir şekilde çok komik projeler de geliyor elime. Çok böyle dramatik şeyler de geliyor, sinematik şeyler geliyor.
Yani mesela bir tane bir şey dinleyelim mi? Ne dinlesek?
Tabii yani bütün müzikleri bilmek zorunda kalabiliyorsunuz. Mesela şimdi burada bir cover, hani Haluk Levent'in Akdeniz Akşamları'nı coverladığımız bir reklam müziği var mesela. Onu dinleyebiliriz. Doğu Çevre dediğimiz Çevreyi Koruma Derneklerinin yaptırdığı bir müzik mesela. Bunu dinleyebiliriz şu an.
Bir dinleyelim bakalım Doğu Çevre'den.
Akşamları bir başka oluyor. Hele bir de aylarda Temmuz ise bir başka. Sahiline insan.
Akdeniz son zamanlarda çok bozuldu. Hala yapabilecek bir şeyler varken bize destek olun. Doğçev.org.
Zeyrek çeyrek, zeyrek çeyrek. Zeyrek çeyrek.
Yani müzikle anca bu kadar anlatılır. İlk defa dinledim. Çok eğlenceli. Ya çok eğlenceli. Peki senaryo mu geliyor size? Böyle böyle bir şey yapın, yaratın diye. Nasıl oluyor?
Yani aslında evet, öngörülen bir şey olabiliyor bu. Siz fikirlerinizle besleyebiliyorsunuz bunu. Ya da işte hani onlar şöyle bir şey yapalım. Direkt hani belki de şu şarkıyı coverlayalım bile diyebiliyorlar. Ya da siz öneri verebiliyorsunuz. O şekilde hani karşılıklı anlaşarak.
Orada seslendiren de mi sensin oradaki? Ses sen misin? Şeyi doğru, söylüyorum. Şarkı söyleyen değil, ötekisi. Sen değilsin değil mi?
Yok, ben şarkıyı söyleyelim. Şarkıyı seslendirdim.
Ama sende öyle bir ses de var yani. Böyle bir konuşan bir şey de var yani. Öyle şeylerde konuştun mu hiç, animasyonlar?
Tabii yani zamanında bir sürü yaptığım şeyler var o konuda. Hatta çizgi filmlerde bu şekilde konuştuğum sesler var. Yani çocuk sesiyle de konuştuğum şeyler var. İşte şarkı söylediğimde mesela çok böyle çırtlak bağıran böyle kızgın adamlar. çocuksu böyle
şimdi görürsün sen Allah'ım falan yaptığım
şeyler de var. Hani evet. Şimdi karşınızda falan dediğimde böyle kalın yazılar da var. Hani elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Sevdiğim işler çünkü evde de
Hayır, adamın zaten normal hali de böyle, hani özel bir şey yapmıyor aslında, normalde böyle bir adam. Şu an böyle sakin konuştuğuna, bile usturuplu konuştuğuna falan bakmayın, aşağı yukarı böyle bir adam zaten. Enerjisi içine sığmayan bir adam. Peki Gürkan, şöyle aslında devam edelim, daha doğrusu yavaş yavaş sonuna gelelim ama şimdi bu gerçekten bu işlere böyle biraz bulaşmak isteyenlere, bir yerlerden başlamak isteyenlere, bu hem müzik okullarında okuyanlar için söylüyorum, hem de müzikle öyle hasbelkader yolu kesişmiş, hani bir şeyler üretmek isteyen insanlara, arkadaşlarımıza, bizi dinleyenlere, sonradan dinleyecek olanlara ve bir şeyler söylemen gerekirse bir müzisyen kimliğinle ne söylemek istersin, neler diyelim?
Öncelikle fikir derim. Fikir üretmek gerekiyor derim. Yani yaptığınız her işin bir fikri olmalı. Ben bunu da yaptım demek için yapmamalısınız. Yani yaptığınız şeyin yeni bir doğuş olduğunu, her zaman onun size ait olduğuna inanacağınız projeleri elinize alın. Ve başlangıcınız biraz zor olacak tabii ki. Bu konularla ilgili gerçekten şu an anlattığım bir sürü şeyden varsayım kendinize çıkarabilirsiniz yani. Hani sonuçta ben okula gittim, oradan çevre edindim. Çevreden işte jingle'dır, şudur budur derken işte sanatçılarla tanıştım. Grupta çaldım, orada muhabbetler ettim gibi bir sürü şeyi tekrar söyleyebilirim ama şu an programı dinleyenlere şunu diyebilirim. Kendiniz olun. Yani kendiniz olmadığınız sürece içeriklerinizi bir yerlerden kopyaladığınız sürece asla bu sektörde yoksunuz yani. Hani yeni ve farklı içerikler üretmeye çalışın. Şu an zaten gündemimizin o yani şeyi söyleyebilirim, mesela YouTuber olma çabasında da böyle şeyler var. Gündemimizin en büyük olayı artık hani YouTuber olmaya çalışan bir sürü insan var. Ve bu YouTuber olmaya çalışan insanların tutulan tek tarafı bir eşinin daha olmaması. Yani aynı kanallardan olanlar genelde
olmuyor.
İlk çıkanın altında kalıyor. Yani ilk çıkan hissediliyor bir şekilde, hani bu farklı bir içerik üretiyor deniliyor ve herkes ona abone oluyor. Ondan sonra işte o izlenmeye başlanıyor. Müzik de böyle. Yani müziği de o şekilde düşünebilirsiniz. Aranjör olacaksanız kendinize özgü bir aranje tekniğinizin olması lazım.
Çok önemli. İşte,
çevre çok önemli. Çevreyi edinmek için nerelere başvurmanız lazım? Ben açıkçası okulla başladım çevreye. Yani müzik okuyanların ben açıkçası öncelikle okullarındaki çevreye bir bakmalarını öneririm. Çünkü üniversite okudum ben demek bir şeye yaramıyor artık yani. Sadece üniversiteye gittiğinizde nasıl bir çevre ediniyorsunuz, işinizi nasıl alacaksınız, buna bir bakmak lazım. İçerikleri üretme konusunda da açıkçası artık deniz derya yani internet. Hani sadece fikir bulun, o fikri nasıl işleyeceğinizle ilgili zaten internette o kadar çok şey, açıklama var ki. Müzik programı mı kullanacaksın, sound design mı yapacaksın, işte şarkı mı söyleyeceksin, enstrüman mı çalacaksın? Bunlarla ilgili zaten içinizde bir enerjiniz varsa açıp karşısına bir şekilde öğreteniniz var. Yani gidip ders almanız gerekmiyor. Ha, şöyle bir şey var, bazı insanlar gerçekten gidip ders almayı daha çok uygun görüyorlar. Niye? Çünkü evinden çıkıyor, başka bir ortama gidiyor. Orada bir çevreyle haşır neşir oluyor ama evde oturan kişi tabii ki tek başına sadece orada YouTube'dan izleyerek veya yorum yaparak bir şekilde katılmaya çalışıyor.
Peki şeyi soracağım ki, Gürkan, yarışmalar bu işin neresinde? Mesela burada Gürkan'ı belki büyük bir kısmınız şeyden de tanıyor olabilirsiniz. Geçtiğimiz Ocak ya da Şubat ayındaydı yanılmıyorsam. Türkiye'de de çok popüler olan bir müzik yarışmasına, O Ses Türkiye yarışmasına katılmıştı. Aslında bence çok keyfince katıldı. Böyle hani böyle bir şeye de çok ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum Gürkan'ın ben ama kendisi de çok eğlendi zaten.
Yani
yarışmaları nerede görüyorsun Gürkan'cığım? Yani bu tanınırlık ve varoluş hikayesinde var mı yarışmalar sence?
Yani bazıları şöyle oluyor. Şimdi yarışmalar aslında birinci olan yarışmacının ben hiçbir zaman böyle laflarda görmüyorum.
Aynen. Evet, yok yok gerçekten.
Kesinlikle öyle bir durum yok ama yarışmalar sayesinde gaza gelip böyle ben bu işi yapacağım arkadaş diyen kişileri görebiliyoruz. İrem Derici mesela bunlardan birisi. Hani kadın nasıl bir şey yaptıysa, bir elektrik aldıysa o yarışmalardan sonra bayağı bir kendine çeki düzen verdi, şarkılarını belirledi. Hangi yoldan gitmesi gerektiğiyle alakalı bir sürü strateji geliştirdi ve şu an yürüyor. Bir şekilde herkes biliyor, yani tanıyor. Ama bunun yarışmayla alakası olduğunu düşünmüyorum. Çünkü o zaten yarışmada birinci olmadı benim
için. Yani şunu söyleyeyim ben sana, yani en azından yarışmaya, bu tür yarışmalara katılanlar yarışmayla ilgili tamamen kendilerini yarışma sonrasında, yarışmadan çıkacaklara bağlamak yerine belki oradan başka bir yere giderim biçimini düşünmeliler. Çünkü bazen çok umut bağlayanlar da var hani.
Çevre edinebilirler ama herkes çevre edinmeye gidiyor zaten ama en büyük güzel şey de şu oluyor. Televizyonda ya da dışarıdan ben nasıl görünüyorum? Yani ne yapmam gerekiyor? Hani nasıl bir eksiğim var? Ben mesela kendimde bayağı bir yani sahne duruşumla ilgili bir eksik hissettim. İşte şarkıyı seçerken sesim çıkmadı mesela işte. Tamam söyleyelim falan filan dedim mesela. Hani orada başka bir vizyonla gelmiş olsaydım. Şimdi mesela o yarışmaya tekrar katılsam şey diyebilirim. O şarkıyı ben söylemeyeceğim. Söylemem ben onu. Falan. Hani böyle sanatçı kaprisi gibi ama bazen gerçekten doğru oluyor yani şimdi benim karşımdaki rakibimin senelerce sürekli türkü söylemesi, sadece türkü söylemesi bu arada, yani pop müzik söylemişliği yok. Benim türkü söylettirilmem ne kadar doğru, buna bir bakıyorsunuz. Şimdi ben burada dizi müzikleri yapıyorum, işte pop müzik yapıyorum, caz müzik yapmışım zamanında, bir sürü şeyle uğraşmışım, etmişim. Türkü söylettirilmesi ne kadar doğru olduğuyla ilgili zaten YouTube şeylerinin altında da yazılmış hep böyle. Hani bu adamı niye bu adamla işte karşılaştırdınız, ne kadar adil oldu gibi şeyler olmuş.
Ama tabii o mesela zamanında izleyiciler olarak da bize stratejik bir şey de geliyor mesela.
Tabii.
Yani hani çok sonuçta birilerinin gitmesi gerekiyor. Doğru mu? Hani ve birilerinin görünen bir şekilde doğru gittiğinin de gösterilmesi gerekiyor. Görünen bir şekilde o türkünün olmadığı, zaten o türkünün olmadığı ama o türküyle senin bir alakan da olmadığı zaten çok görünür bir şey olduğu için sinir bozucu oluyor izleyenler açısından.
benim de hatamın olduğunu söyleyebilirim. Yani bu konuda gerçekten benim büyük hatam var. Nedir o? Hı-hı. Yani ben bu şarkıyı söylemeyeceğim arkadaş. Bitti. Hı-hı. Yani ben bu kişiyle de eşleşmeyeceğim. Neden? Çünkü benim ne alakalı değil yani. Benim kulvarım değil. Hı-hı. Sen niye geliyorsun bunu benimle eşleştiriyorsun? Dediğimde şöyle bir şey aldım. Anadolu rock müziği işte. Sen de rock müzik söylüyorsun. Barış Akarsu'nun bestesini yapmışsın. Bak ne güzel falan filan. Böyle bir karşılaştırmayla şey yapıldı mevzu. Ama gerçekten ben orada başka bir tarz yani kendi tarzımda başka bir şey söyleseydim belki de devam edecek diye düşünmüyordum.
Ama o yine de seni izlemek çok keyifliydi yani gerçekten.
Çok teşekkür ederim.
Gerçekten çok keyifliydi. Çok heyecan. Bir kere çok heyecan vericiydi bir kere onu söylemem lazım gerçekten.
Çok sağ ol. Gerçekten ben orada kendimi büyük eksiklerimi de gördüm yani böylelikle. Bir şarkıya böyle iki gün çalışıp ne kadar onu hazım sevebiliyorum onu da gördüm. Yani öyle şeyler oldu yani.
Bu da senin bence kariyer yolculuğuna eklenen bir nottu aslında. Öyle düşünüyorum. Yani evet. Senin kariyer yolculuğundaki küçücük bir alandı düşünüyorum. Peki şöyle bir şeyle kapatmak istiyorum. Sen yıllarca da bu piyasanın içindesin, çalışıyorsun, çaba gösteriyorsun. Gerçekten büyük büyük kulaçlar atıyorsun. Koca koca denizlerin içindesin aslında bir yandan. Öyle görüyorum çünkü böyle tanımlıyorum. Hiç şey oldu mu? Yani mesela ya piyasanıza da size de ben tamamdır ya bu kadar hani bitti defolun gidin falan böyle hani böyle bir şeyler oldu mu böyle bir psikolojik olmadı.
Ben sadece piyasanıza falan değil ben sahnenize dediğim zamanlar oldu. Çünkü müzikten vazgeçirme değil de daha çok böyle çalıştığım sahne arkadaşlarıma falan dediğim zamanlar oldu. Çünkü gerçekten benim son zamanlarda taşıdığım klavye sayısı artık iyice artmaya başladı. İstekler artmaya başladı. 4 tane klavye götürüyorsun sahneye. 4 tane, 5 tane. Neden götürüyorum falan diye soruyorum. Görüntü için. Yani böyle bir şey oluyor. Müzikle alakalı klavye çalmak gerçekten bazen beni deli edebiliyor. Çünkü bazen karşı taraftan anlaşılmayan bir yeri oluyor. Yani beni gerçekten yoran bir tarafı var klavyenin artık. Nedir o? İşte hem alt müziği dolduruyorsun, hem güzel duyulsun, etsin.
Evet, evet.
Hem bir yandan işte melodiyi çal diyor ama melodiyi çalma diyor falan. Hani geri geliyor, böyle değişik kafalar oluyor. Yani dijital bir şeyin içindesin. Hani yani oturup ben evde müzik yapmak benim daha çok hoşuma gitmeye başladı. Son zamanlarda özellikle. O yüzden biraz sahnelere böyle bir şeyim oldu. Ay sizin sahnenize falan yaklaşımım oldu. Müziğe asla öyle bir şey diyemiyorum. Çünkü her yeni çıkardığım bir şey bana inanılmaz ilham veriyor. Çok zevk alıyorum. Günümüzde müziğin önemi artık çok düştü. İyice de düşüyor. Bu COVID-19 hastalığıyla alakalı zaten sahnelerin durması, etmesi, şusu, busu insanların zaten şevkini kırmış durumda. Şimdi yeni yeni tekrar başlıyor belki ama yine bir acaba sorusu var. Çünkü hala bir hastalığın devam etme konusu olacak gibi görünüyor Eylül'de. Şimdi aşısı çıkmış galiba bugün. Öyle bir şey yine bir okudum. Daha önce okumuştum. İşte Putin aşıyı buldu falan filan hikayesi. O ne kadar doğru nedir ne değildir. Yani bu hani bizim müzik mevzusu hep böyle en başta çat diye düşen ve en sonda dirilen
bir
hani
alan.
Böyle durumlarda bir sektör. Çok tehlikeli bir sektör. Ama yine de ben vazgeçmiyorum. Elimde sonuçta reklam müziği var diyorum. İşte birilerine albüm yapıyorum diyorum. Birilerine YouTube'dan işte altyapı müzik yapıyorum ya da katılıyorum, konuk oluyorum bir şekilde hani kendimizi gösteriyoruz diye düşünüp bu yolda ilerliyorum. Hani zaman zaman evet gerçekten hayatta zorluk çektiğim dönemler oluyor ama asla müziğe hayır demiyorum.
Bir kere Gürkan sana program 1 saat 15 dakika sürecek demiştim ama şu an neredeyse 18.30'a doğru geliyoruz. Bir kere programa gerçekten katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Bu kadar keyifli, bu kadar akışkan, bu kadar müzik dolu bir müzisyenle müziği konuşmak benim açımdan çok büyük bir ayrıcalıktı. Çok teşekkür ediyorum sana katıldığın için. Ne çalalım son olarak Gürkan'cığım? Ne istersin? Şöyle bir bak bakalım listene.
Ne alalım? Mesela yine bir animasyon müziği var ama Türkçe çevrilmiş. Lava. Dediğimiz
şey bakalım.
Film örnekleri içerisinde.
Buldum.
Peki.
Biraz anlatsana bunu kapatmadan azıcık bir anlat bunu öyle kapatalım. Lava'yı.
Şimdi benim seslendirme yaptığım bir stüdyoda okudum ben bunu. Tamamen Inside Out diye bir iç ve dış sesler şeklinde çevrilmiş ama Türkçesi farklı bir çeviri yapılmış bir film var. Animasyon filmi. Bunun öncesinde gelen bir küçük bir animasyon filmi yapmışlar. Lava diye. Love'ın iki tane love'ların böyle işte birisi erkek birisi kız. Animasyon. Bunun hikayesini anlatan bir müzik. Tamamen sevgiye odaklı, işte aşka odaklı bir şarkı. Böyle yavaşlıyor, hızlanıyor falan. Hani ukulele ile birlikte, sadece eşliği ukulele ile birlikte yapılmış bir
çok tatlı.
Walt Disney filmi. Yani parçası.
Ters yüz diye çevrildi galiba değil mi? Türk Ters Yüz müydü o animasyon filmi?
Ters Yüz evet.
Evet. Peki, o zaman Lava'yı dinleyeceğiz. Gürkan'a tekrar çok teşekkür ediyorum. Gürkan'cığım çok teşekkür ediyorum gerçekten. Çok keyifli
ben
bir...
Ben teşekkür ederim. Bu arada Lava'yı çalarken iki tane dosya göndermişim sana. Birisi MP3, birisi MOV uzantılı. MP3 olanı dinletirsen sanırım sıkıntı çıkmayacaktır diye düşünüyorum. MOV'u açarsan belki...
Tamam, dur bakalım. MP3'ü seçmeye çalışacağım. Peki, Sevda'nın güncesi, Sevda'nın 17. güncesini bugün yine harika bir sayfa ekledik canım arkadaşım Gürkan Kömürcü ile. Çok müzik dolu, benim aşık olduğum müzikle ilgili çokça konuştuk. Gürkan'ın genel fikirlerini, müzeye bakış açısını, hayata tutunuşunu, kavrayışını, aslında bir yandan bunları da görmüş olduk. Şimdi Gürkan'ın yine yaptığı çalışmalardan, animasyon bir filme yaptığı çalışmalardan bir tanesini daha dinleyeceğiz. Sevda'nın güncesi önümüzdeki hafta 23 Ağustos Pazar günü saat tam 16'da yine sizlerle birlikte olacak. Yine farklı bir konudan, farklı bir sektörden ama yine harika bir sohbetle sizlerle birlikte olacağız. Her zaman tekrar ediyorum, her zaman çalışmak, üretmek ve yeni bir şeyler söylemek üzere. Kendinize lütfen çok çok iyi bakın. Üretin, yaratın. Ya bu bir tek müzikle ilgili söylemiyorum bunu. Gerçekten hayatınızda kendi hayatınızda kendi nefesinizle fark yaratın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sevgiler. Hoşça kalın. Zeyrek çeyrek zeyrek çeyrek. Zeyrek çeyrek zeyrek çeyrek. Zeyrek çeyrek zeyrek çeyrek. Zeyrek çeyrek zeyrek çeyrek. Zeyrek çeyrek zeyrek çeyrek. Zeyrek çeyrek zeyrek çeyrek. Zeyrek çeyrek zeyrek çeyrek. Thank you.
haksız bir yolda koşarken yine bir anda buldum kendimi. Bucaksız bir yolda koşarken yine bir anda buldum kendimi. Sus bucaksız bir yolda koşarken yine bir anda buldum kendimi. Senle bir solukta ama gömdüm gömdüm içime güldüm güldüm. Tebessüm edip edip hep seni düşündüm. Uçsuz bucaksız bir yolda koşarken yine bir anda buldum kendimi. Senle bir solukta ama gömdüm gömdüm içime güldüm güldüm. Tebessüm edip edip hep seni düşündüm. Baharımı al içime yeni bir gün gibi doğ. Atışı yine benle olsun eski hatıralar gibi. Güneşimi al içime hep yeni bir ışık gibi doğ. Sönüşü hiç olmasın karanlığın bozulsun. Sen de ben gibi oyuna uyma. Gönül işi bu sakın ha aldanma. Kırma aman bozma. Gele gide yine ama sen de ben gibi oyuna uyma. Gönül işi bu sakın ha aldanma. Kırma hemen bozma. İçime güldüm güldüm tebessüm edip edip hep seni düşündüm. Uçsuz bucaksız bir yolda koşarken yine bir anda buldum kendimi. Senle bir solukta ama gömdüm gömdüm içime güldüm güldüm tebessüm edip edip hep seni. Baharımı al içime yeni bir gün gibi doğ. Atışı yine benle olsun eski hatıralar gibi. Güneşimi al içime hep yeni bir ışık gibi doğ. Sönüşü hiç olmasın karanlığın bozulsun. Sen de ben gibi oyuna uyma. Gönül işi bu sakın ha aldanma. Kırma aman bozma. Gele gide yine ama sen de ben gibi oyuna uyma. Gönül işi bu sakın ha aldanma. Kırma hemen bozma.
Radyo engelsiz erişim. Erişilebilir iletişim.
Aman bozma. Gele gide yine ama sen de ben gibi oyuna uyma. Gönül işi bu sakın ha aldanma. Kırma hemen bozma.
Sevdanın güncesi.
Konuların en incesi.
Konukların efsanesi.
Pazartesinden bir gün öncesi.
Tarihten spora.
bilimden sanata. Her pazar günü can ata ata bekliyorum sizleri programımıza.
Sevda Bozbey Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Sevda'nın Güncesi her pazar 16'da Radyo Engelsiz Erişim'de yayında. Radyo Engelsiz Erişim, erişilebilir iletişim.